Allah Azze ve Celle bizi yeryüzünden ümmet olmak için yarattın. Ulus devletleri kuralım diye yaratmadın. Biz yeryüzünde ümmet olacaktık, o şekilde eğitildik. İslam'da ferdi eğitim ümmet olabilmek içindir kıymetli kardeşlerim. Bu memlekette Türk Türklüğüyle övünecek olursa, Kürt de Kürtlüğüyle övünür. Ve işte o zaman kardeşlik bozulmaya başlar. Bu memlekette Türk Kürt'e kız verdi. Kürt de Türklere kız verdi. Bunlar etle tırnak gibi oldular. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer kainat kitabını okumuş olmasaydı, göklerde tek ilahın olduğunu görmüş olmasaydı, kainattaki harikaları, Allah'ın sonsuz ilmini ve kudretini kainatta görmüş olmasaydı, Kur'an kendisine verildiği zaman anlamayacaktı. Ondan dolayıdır ki bugün kainat kitabını okumadan Kur'an'ı okuyanlar anlamıyorlar. Teknolojiye sahip olmak, modern bir hayata sahip olmak demekti. Modern hayata sahip olmak, medeni olmak demek değildi. Bir insan modern olabilir, fakat aynı insan medeniyetten fersah fersah uzakta bir insan da olabilir. Siz bugün Amerika'nın yapmış olduğu zulümlerden ötürü Amerikan devlet başkanını mı suçlayacaksınız? Esas itibarıyla bırakın Amerikan devlet başkanını suçlamayı. Amerika'yı bile değil, bütünüyle Batı medeniyetini sorgulamak zorundasınız. Bugün var olan bütün haksızlıklardan, bütün zulümlerden ve ahlaksızlıklardan, bütün namussuzluklardan, hepsinden Batı medeniyeti sorumludur.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli halkımız. Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz iman ve kardeşlik konulu konferans ve etkinlik programına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Konferansa katılmak üzere Adana'dan, Elazığ'dan, Hatay'dan, Şanlıurfa'dan ve Gaziantep'in çeşitli ilçelerinden buraya konferansı dinlemek üzere gelen bütün kardeşlerimize ve siz değerli halkımıza hoş geldiniz diyorum. Kıymetli misafirler, İslam dininde kardeşlik bütünüyle akide temeline dayanmaktadır. Allah Azze ve Celle bir ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Müminler ancak kardeştirler. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise bir hadis-i şeriflerinde, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız buyurmaktadır. Bu ayet ve hadislerden anlaşılacağı üzere İslam dininde kardeşlik bütünüyle akide temeline dayanmakta ve rengi, dili, ırkı, kavmi, milleti ne olursa olsun Allah Azze ve Celle iman eden bütün Müslümanları kardeş olarak addetmektedir. Buradan hareketle Allah ve Resulünün oluşturduğu İslam kardeşliğinin parçalanmaya yüz tuttuğu günümüzde Müslümanların kardeş olduğu ilahi fermanını tekrar hatırlatmak, aynı zamanda bunu korumak için Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği olarak sorumluluğumuzun gereği bu konferansı düzenlemiş bulunuyoruz. Şimdi programımızı Rabbimizin kelamı ile açmak üzere Necati Demirtaş beyefendiyi huzurlarımıza davet ediyorum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم يا
صدق الله العظيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
Necati Demirtaş Beyefendi'ye yapmış olduğu Kur'an tilaveti sebebiyle teşekkür ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: din samimiyettir. Bunun üzerine sahabeler dediler ki: ya Resulullah, kime karşı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki: Allah'a, Resulüne, Müslümanların liderlerine karşı samimi davranmaktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, onu yüzüstü bırakmaz. Ona zulmetmez, ona yalan söylemez. Her biriniz kardeşinizin aynasıdır. Onda görmüş olduğu bir rahatsızlığı ondan bertaraf etsin, buyurdu. Şimdi de Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği Başkanı Sayın Mehmet Çevik Beyefendi'yi selamlama konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
Muhterem hocam, değerli protokol mensupları, kıymetli misafirler, Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz İman ve Kardeşlik isimli konferans ve etkinlik programına hepiniz hoş geldiniz diyor. Konferansımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Bu akşam Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Müslümanlar kardeştir ilahi fermanını daha iyi anlamak, yeniden hatırlamak, Müslümanların dertleriyle dertlenmek ve kardeşliğimizi imanımızla pekiştirmek için burada bulunmaktayız. Umuyoruz ki Efendimizin asr-ı saadette oluşturmuş olduğu iman kardeşliğini yeniden oluşturmak için Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz bu konferans etkinliği bir vesile olur. Hizmet halkamız 95'li yıllara dayanmaktadır. Bugünlere gelişimizde bizlere ışık tutan muhterem Alparslan Kuytulu Hoca Efendi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca samimi ve ihlaslı çalışmalarıyla hizmetimizde emeği geçmiş olan ve 30 Ağustos 2005 tarihinde resmen kuruluşumuzda bizlere yardım etmiş olan diğer kardeşlerime de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Derneğimizin gayesi geleceğimizin temeli ve kurucuları olacak neslimizi milletine faydalı, ilmi ve fikri seviyesi yüksek, edebi ve sosyal sahalarda gelişmiş, asrın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip ve aynı zamanda milli ve manevi duygularla güçlenmiş, kişilik ve ahlak sahibi, hayırlı işlerde toplumuna öncülük yapabilecek öncü bir nesil kurmaktır. Derneğimiz ihtiyaç sahibi ailelere aynı ve nakdi yardımlar yapmakta ve birçok öğrencinin de eğitim ve öğretim giderlerini karşılamaktadır. Siz duyarlı halkımızın maddi veyahut da manevi destekleri sayesinde inşallah derneğimiz fakir ailelere ve öğrencilere yapacağı yardımları giderek artıracaktır. Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği olarak kurulduğumuz andan itibaren eğitim ve hizmet çalışmalarına aralıksız devam etmekteyiz. Derneğimizde tefsir ve siyer gibi İslami sohbetler yapılmakta. İnşallah her yıl düzenleyeceğimiz konferans etkinlikleriyle, şiir ve makale yarışmalarıyla, kardeşlik geceleriyle ve diğer kültürel etkinliklerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacağız. Temel amaçlarımızdan birisi de sahih olan İslami anlayışın oluşması için çalışmak ve gayret etmektir. Eğitimin kadın erkek, genç yaşlı demeden herkes için gereklidir düşüncesiyle hareket eden derneğimiz, ilmi, rabbani ve şumullü bir hareket ortaya koymaya, bu hareketi sürdürmeye gayret edecektir inşallah. Ve son olarak ümmetin ve neslin kurtuluşu için bugüne kadar hizmet vermiş olan bütün büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anar, bu amaç uğrunda mücadele eden tüm kardeşlerimize Allah'tan yardım dileriz. Ve ancak müminlerin kardeş olduğunu asla unutmayız. Kardeşliğin yeniden oluşumu için herkesi sorumluluk almaya ve bu hizmette ben de varım demeye çağırıyoruz. Gayret bizden, bizi başarıya ulaştırmak ise Allah Azze ve Celle'dendir. Farklı bir etkinlik programıyla yeniden sizlerle buluşmak temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.
Kur'an ve sünnet ilahi ferman bizlere. Dik durmak yakışır bu yolda beraberce. Gönüller birleşmez, yollar birleşmeyince, kardeşim sen ve ben boyanmalıyız tevhidle. Her yanından ağıtlar yükseliyor dünyanın. İşaretidir dünyada yükselmekte olan İslam'ın. Kur'an ve sünnet tek çare, Rabbani yol gerek. Kardeşim seninle berabersek bize hareket gerek. Şimdi de Yusuf Gülebey'den bir şiir dinleyeceğiz. Kendisini buraya davet ediyorum.
Selamu aleyküm. Gel ey kardeşim, dertleşelim. Zor günlerdeyiz, yaklaşalım. Yüce Rabbim, müminler kardeştir fermanıyla, kardeşim olan, söyle, nereye gidiyoruz? Biz değil miydik peygambere, Medine'de kucak açıp muhaciruna ensar olan, bir vücudun azaları gibi birbirinin derdiyle dertlenip sevinçlerimize ortak olmadık mı? Komşusu açken tok yatan bizden değildir Nebevi fermanını kalbimize yazmadık mı? Tarihe geçen sözleriyle, ey kardeşim, vallahi her şeyimi seninle paylaşırım diyenler biz değil miydik? Hani konuşmadık mı Bedir'de? Ya Resulallah, bize denizi de göstersen içimizden hiç kimse geri kalmaz, gireriz seninle. Gün oldu Uhud'da, sana gelen oklar bana gelsin ya Resulallah diye haykırıp Yüce Nebi'ye siper olmadık mı? Ey kardeşim, hiçbir değerimiz ve kıymetimiz yokken imanımız ve kardeşliğimiz sayesinde insanlar arasından çıkarılan en hayırlı ümmet kılınmadık mı? Aramızda ne akrabalık ne de bir dostluk olmadığı halde Allah bizi iman kardeşi yapmadı mı? Ey kardeşim, imanımız eskiyince vallahi hayatımız ve anlayışımız değişti. Allah ve Resulünün hükümleri her şeyin önündeyken şimdi geriye mi attık? Ne oldu kardeşinin nefsine tercih edenler, derdiyle dertlenenler, müminleri bırakıp kafirlere mi sevgi beslenir oldu? Allah Resulü'nün davası değil, dünyalık çıkarlar düşünülüyor şimdi, heyhat! Küfrün planlarına alet olan kardeşlerim var, heyhat! Heyhat! Kavmiyetçilik yapan bizden değildir, nedeni fermanına rağmen ırkının İslam kardeşliğinin üstünde tutanlar var. Heyhat! Heyhat! Heyhat! Burnumuzun ucunu bile göremez olduk. Gözlerimizi kör etti dünya sevdası. Ey kardeşim, zalimi öz ellerinle besleme. Hem de dinime, imanıma, peygamberime dil uzatıp namusuma el uzattığı halde. Ey kardeşim, şimdi gafletten uyanma vaktidir. Kur'an'a ve sünnete yeniden sarılma vaktidir. Allah Resulü'nün davasının geleceği için, İslam ümmetinin imanını geleceği için, yeniden Kur'an'a ve sünnete sarılma vaktidir. Biliyorum, biliyorum, zayıf ve güçsüzüz. Bil ki zayıflığımız dünyaya sarılmış olmaktandır. Güçsüzlüğümüz ise dünya içinde kaybolmaktandır. Şunu hiç unutma kardeşim. Ancak hakiki iman edenler doğru yoldadır. Unutma kardeşim. Allah bizimledir. Hakiki iman edenler güçlüdür. Gel, birlikte ol müminlerle, gönül ver İslam davasına, dertleriyle dertlen kardeşlerinin, yüreğini aç onlara, duy artık bu mazlum ümmetin sesini, duy! Anla kardeşim, başka kurtuluşun yok. Anla artık kardeşim, başka kurtuluşun yok. Bunu böyle bilesin. Selam ve dua ile.
Numan bin Beşir radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bize şöyle rivayet ediyor. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine şefkatte, birbirlerine merhamette tek vücut gibidir. O vücudun bir organı rahatsız olursa diğer organlar da uykusuz kalır. Şimdi sırada Furkan İlahi ve Marş ekibi var.
Burası Bosna Azerbaycan'dır, parça parça doğrananlar candır. Burası Kosova Türkistan'dır, her yer vahşetgâhtır kabristan'dır. Masum bedenleri kesilenler, sığlıkları arşa yükselenler, şu ocakları söndürülenler, ölmeden mezarı eşilenler, şu garip Musa zaftar insandır, çaresiz kalmışlar Müslümandır, çocuk kadın ihtiyar insandır.
Yeah. böyle milletiz, böyle ümmetiz, böyle olacak, böyle milletiz, böyle ümmetiz. Yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Senden ayrılmayız, sende bir bedel. Yolunda yolcuyuz ya Muhammed.
Şirk düzenlerine isyan ederiz. Hüküm Allah'ındır, başka demeyiz. Hak'tan başkasına boyun eğmeyiz. İşte budur bizim tek akidemiz. Hak'tan başkasına boyun eğmeyiz. İşte budur bizim tek akidemiz.
Böyle olacak, böyle milletiz, böyle ümmetiz. Böyle olacak, böyle milletiz, böyle ümmetiz.
Ey Muhammed, ey Muhammed, senin yolundayız ya Muhammed.
Senden ayrılmayız, sende bir bedel. Yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Senden ayrılmayız, sende bir bedel. Yolunda yolcuyuz ya Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Siz üç sınıfa ayrıldığınız zaman amel defteri sağ elinden verilenler, ne mutludur o sağ ashabı. Amel defteri sol elinden verilenler, ne bedbahtır o sol ashabı. Allah yolunda yarışıp öne geçenler yok mu? Onlar önce olanlardandır. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olanlardandır. Onlar nimetlerle donatılmış naim cennetlerindedir.
Resulün kuşkusun cümlesi geliyor müminler haberdar olsun. Geliyor müminler haberdar olsun. Allah'ın hükmünü yeniden hakim
kılacak dünyaya müjdeler olsun. Kılacak dünyaya müjdeler.
Hak'ta sebat eden taizden uzak, bir nesil geliyor mübarek olsun. Bir nesil geliyor mübarek olsun. Bu neslin eline beklenen şafak
doğacak dünyaya müjdeler olsun. Doğacak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an'ı sünneti Hakk'ın nurunu, insanlık onunla doğru yolunu bulacak dünyaya müjdeler olsun. Bulacak dünyaya müjdeler olsun. Her insan canını dünyaya dikir, canlansın yeniden yüce alanet. Canlansın yeniden yüce alanet. İnşallah İslami bir medeniyet kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Ahlakı Rabbani yolu Rabbani, bin Rabbin nasip etsin bize Furkan'ı. Rabbin nasip etsin bize Furkan'ı. İnsanlık bekliyor ümitle onu.
Gelecek dünyaya müjdeler olsun. Gelecek dünyaya müjdeler olsun.
Canını malını Rabbine satıp
Kur'an'ı, sünneti, şarasını. Kur'an'ı, sünneti, şarasını. Muzaffer edecek hakkın nurunu. Muzaffer edecek hakkın nurunu. İnsanlık onunla doğru yolunu. İnsanlık onunla doğru yolunu. Bulacak dünyaya müjdeler olsun. Tevhisan çağını dünyaya dikin. Tevhisan çağını dünyaya dikin. Canlansın yeniden yüce adalet. Canlansın yeniden yüce adalet. İnşallah İslami bir medeniyet. İnşallah İslami bir medeniyet. Müjdeler olsun, kıracağız dünyaya müjdeler olsun. Kıracağız dünyaya müjdeler olsun, kıracağız dünyaya müjdeler olsun.
Tekbir!
Allahu
Ekber! Tekbir!
Allahu
Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber! Bizler dinlemişsin, hepinizden Allah razı olsun.
Alparslan Kuytur Hoca Efendi. 1965 yılında Adana'da dünyaya gelen Hoca Efendi, ailesinden aldığı eğitim ve terbiye ile İslam'a duyarlı bir genç olarak yetişti. Lise tahsili yıllarından itibaren İslam'ı öğrenme, anlama ve yaşama gayretinin yanı sıra içinde yaşadığı milletine ve nesline duyduğu sorumluluk bilinci ondan hiç eksilmedi. Yaptığı araştırmalar ve okuduğu kaynak eserler onu Kur'an'a daha da yakınlaştırdı. Çeşitli hocalardan Arapça ve klasik ilimleri tahsil eden Hoca Efendi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini bitirdikten sonra Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesinden mezun oldu. Muhterem Alparslan Kuytur Hoca Efendi'nin başlattığı hizmet halkasının temelleri 1980'li yıllara dayanmaktadır. Hoca Efendi'nin aktif çalışmaları ve Allah'ın yardımı ile tohumlaşan bu hareket birkaç gayretli insanın çalışmalarıyla birlikte 1994'te Furkan Vakfı olarak Adana'da filiz vermiştir. Onun en büyük ideali Kur'an'ı ve sünneti sahabe nesli gibi anlayan, özümseyen ve yaşayan, tüm meselelere Kur'an ve sünnet penceresinden bakmayı bilen bir kadronun öncü bir neslin yetiştirilmesidir. İşte bu nedenle gece ve gündüz tüm mesaisini buna ayırarak talebelerine dersler vermektedir. İslam ümmetinin kurtuluşu için alim ve aydın vasıflı insanların yetiştirilmesinin elzem olduğuna inanan Hoca Efendi, bu doğrultuda eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Ümmetin ve neslin kurtuluşu için bugüne dek hizmet etmiş olan bütün büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anarız. Bu amaç uğrunda mücadele eden tüm kardeşlerimize Allah'tan yardım dileriz. Farklı bir etkinlik programında tekrar sizlerle buluşmak temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şimdi hocamızı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam.
Allah Azze ve Celle sadece yaratıcı ve rızık verici bir Allah değil, kainatın idaresini eline almış olan bir Allah olduğuna göre, Rabbus semavati vel art olduğuna göre, yalnızca göklerin idare edeni değil, aynı zamanda yeryüzünün de idare edeniydi. İnsan gaybı bilmediğinden ve insan insanı tanımadığından insana uygun bir medeniyet kurması mümkün değildi. Medeniyetimizi kaybettiğimiz günden beri kardeşliğimizi de kaybettik. Kafirleri dost edinmeye başladık. Ümmet anlayışına karşı olanlara soruyorum. Madem ki ümmetçiliğe karşısınız, madem ki bütün Müslümanların kardeş olduğu anlayışının yayılmasını istemiyorsunuz, madem ki siz ulusal devlet anlayışı taraftarısınız, madem ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulusal devletler kurdunuz, o halde söyler misiniz bana, madem ki ulusalcısınız, neden Avrupa Birliği'ne girmeyi istiyorsunuz söyler misiniz? Siz Avrupa Birliği'nin Avrupa ümmeti olduğunu hala anlamıyor musunuz?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği'nin ilk konferansı olan bu konferansta bizleri sizlerle buluşturan Allah'a hamdolsun. Yeryüzünde yeniden hareketlenmeler başlamıştır. 3 asırdan beri uyumakta olan ümmet Muhammed, Ashab-ı Kehf'in 3 asır sonra uyanması gibi uyanmaya başlamıştır. Ve bu düşmanı korkutmaya başlamıştır. Allah Azze ve Celle tarih boyunca daima insanın dine olan ihtiyacını bildiğinden ötürü sürekli olarak yeryüzüne peygamberler göndermiş, fizik alanında ilerlemeyi insanlara bırakmış, matematikte, teknolojide ilerlemeyi insana bırakmış, fakat medeniyetin temellerini insana bırakmamış, doğru yolu bulmayı insana bırakmamış ve insana doğru yolu kendisi göstermiştir. Çünkü insan kendisi aklıyla matematik ilimlerinde, fizik aleminde ilerleyebilmektedir. Fakat aynı insanın metafizikte geride kaldığını görmekteyiz. Uzaya giden insan, insanı daha tanımamaktadır. Uzaya gitmekte, çeşitli icatlar yapmakta, teknolojiyi geliştirmekte, ama bu insan hala insanı tanıyamamaktadır. İnsan, dine daima ihtiyaç hissettiği halde ve dine temayüllü olarak yaratılmış olduğu halde, Batılı din sosyolojisi insanın dine meyilli olmadığını kabul eder. Kilise ve batılı din sosyolojisi ve din psikolojisi insanın dine temayüllü olarak yaratılmadığını, bunun insana dışarıdan zorlamakla ancak kabul ettirebileceğinizi, insanın esas itibariyle nefsiyle mücadele etmesinin kolay olmamasından ötürü dini kabul edemediğini, kabul edemeyeceğini ifade ederler. İslam'a göre bütün insanlar İslam fıtratı üzere yaratılmaktadırlar. Bütün insanlar İslam'a uygun şekilde ve İslam'ı kabul edebilecek bir şekilde yaratılmaktadırlar. Batılıların böyle düşünmesinin sebebi kendilerinin dinlerindeki yanlışlıklardı. Bir dinde teslis var olduğu müddetçe yemek yiyen, uyuyan Hazreti İsa'yı ilah olarak gördükleri müddetçe elbette ki böyle bir dini insanlara kabul ettirmeleri mümkün değildi. Elbette ki böyle bir dine insanların temayül göstermesi mümkün değildi. Ondan dolayıdır ki onlar insanın dine temayülü olmadığını zannettiler. Halbuki Allah Resulü insanın İslam fıtratı üzere yaratıldığını haber veriyor bize. İnsan İslam'a meyilli olarak yaratıldığı halde Hristiyan dünyası ve Yahudi dünyası insanın dine meyilli olmadığını iddia etti. Demin ifade ettiğim sebeplerden ötürü yanlış din batıda dinsizliği doğurdu. Bir dinin temel esaslarından olursa teslis, üç tane ilaha inanma, anlaşılmayan bir takım itikatlar bir dinin esaslarından olursa, kendilerinin hala ifade edemedikleri, açıklayamadıkları Ruhul Kudüs'ü ilah olarak görmeye devam ederlerse, bir din bir kadından doğmuş olan bir insanı ilah olarak görürse, elbette ki yeni nesillere bu inancı kabul ettiremeyecektir. Elbette ki bilimin gelişmesiyle yanlışları ortaya çıkmaya başlayınca kilisenin, tabii ki insanlar böyle bir dine karşı meyilli olmayacaktı. Onun için din sosyolojisi batıda insanın dine temayülü olmadığını kabul eder. Elbette ki bir dinde ruhbanlık varsa, dünyadan elini eteğini çekmeyi emrediyorsa, hatta hiç banyo yapmamayı, yıkanmamayı takva olarak görüyorsa, evlenmemeyi takva olarak görüyorsa, doğru düzgün uyumamayı takva olarak görüyorsa, insanları toplumdan uzaklaştırdıkça takva olabileceklerini düşünüyorlarsa, insanı toplumsal hayatın dışına ittikçe takva olunacağını zannediyorlarsa, elbette ki böyle bir dinin dine karşı insanların temayül göstermesi mümkün değildir. İslam insana hayatın içinde kalmak suretiyle, toplumun içinde kalmak suretiyle takva olunabileceğin yolunu gösterdi. Dünya nimetlerini küçük gördü ama dünya hayatını önemsedi İslam. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarati mine zeheb vel fiddâ vel haylil musavvameti vel en'âmi vel hârs zâlike metâul hayâti d-dunyâ vallâhu indahu husnul meâb. Allah Azze ve Celle insanlara kadınların, oğulların, evlat sevgisinin, kantar kantar altınların ve gümüşlerin, hayvanların ve ziraatçılığın, Mercedeslerin, atların insana hoş gösterildiğini ifade eder. Bunlar insana hoş gösterilmiş olsa bile, bunlar dünya hayatının basit oyuncaklarıdır sadece. İslam bir taraftan dünya nimetlerini böyle basit görürken diğer taraftan, dünya hayatını çok önemli, çok önemser ve dünya hayatının sonunda cenneti veya cehennemi kazanacağımızı bize bildirir. Dolayısıyla İslam hayatın içinde kalmak suretiyle takva olmanın yolunu gösterir bize. Hayatın içinde kalacak ama Allah'a da yakın olacaksınız. Ruhban olmayacak ama aynı zamanda Allah'a da yakın olacaksınız. Allah Azze ve Celle bu şekilde takva sahibi olmanın mümkün olduğunu ifade etti. Böyle bir din gönderdim ve yeryüzünde nasıl bir Allah'a inanılması gerektiğini öğretti Müslümanlara ve bütün insanlara. İman neydi gerçekten? Herkesin kendine göre bir Allah anlayışı vardı. Ama Allah Azze ve Celle kendisini nasıl tarif ediyordu? Herkes kendince bir Allah'a inanıyor, kendince bir peygambere inanıyor, kendince bir kitaba inanıyor olabilir. Fakat Allah Azze ve Celle'nin tarif ettiği Allah nasıldı?
Bugün birçok insan yaratıcı bir Allah'a inanıyor sadece. Mekke'nin müşrikleri de böyle bir Allah'a inanıyorlardı. Mekke'nin putperestleri de böyle bir Allah'a iman ediyorlardı. Allah Azze ve Celle sadece yaratıcı ve rızık verici bir Allah değil. Kainatın idaresini eline almış olan bir Allah olduğuna göre, Rabbus semavati vel art olduğuna göre, yalnızca göklerin idare edeni değil, aynı zamanda yeryüzünün de idare edeniydi. Yeryüzünün idare eden o olmalıydı. Madem ki göklerde ilah odur, o halde yeryüzünde de ilah o olmalıydı. Madem göklerde onun dediği oluyor, o halde yeryüzünde de onun dediği olmalıydı. İslam bu imanı vermek için geldi insanlara. Allah Azze ve Celle sürekli olarak dinini tecdid etti. Her bir peygamber bozulmuş olan inançları düzeltmek için gönderildi. Ve Allah Azze ve Celle hakiki imana ulaşmanın yollarını gösterdi kitabından. Bütün peygamberler hakiki imana hangi yolla ulaşmışlarsa biz de o yolla ulaşabiliriz. Bütün peygamberler Allah Azze ve Celle evvela kainat kitabını okuttu. Kainat kitabını okumayanlar, onlara Allah ikinci kitabını vermiş olsaydı onu anlamayacaklardı. O yüzden Hazreti Musa Aleyhisselam da çobanlık yaptı, peygamberimiz de yaptı. Efendimizin ifadesiyle bütün peygamberler çobanlık yaptılar. Kainat kitabını okuyabilsinler diye Allah Azze ve Celle onların çobanlık yapmasını takdir etti. Hazreti Musa Aleyhisselam 10 sene kaldı dağda. Sonra oradan indi ve bir defa indi, bir daha da çıkmadı. Artık toplumun içine karışacaktı Hazreti Musa Aleyhisselam. Allah'ın kainat kitabını okumuştu 10 yıl boyunca. Allah'ın sonsuz kudretini ve ilmini anlamıştı Hazreti Musa. Ve şimdi artık Allah ona bir vazife vermişti. Hazreti Musa Aleyhisselam dağdan inmişti bir defa ve artık bir daha da dağa çıkmayacaktı. Allah onu bir kezliğine Tevrat'ı vermek için dağa çağıracaktı. Fakat o sadece geçici bir şeydi. 40 geceliğine dağa çağrılacak. Fakat Hazreti Musa Aleyhisselam ondan evvel ve ondan sonra daima toplumun içerisinde yaşayacak. Toplumun içerisinde takva sahibi olmanın mümkün olduğunu öğretecek. Bütün peygamberler kainat kitabını okuduktan sonra Allah onlara vazifelerini verdi. Çünkü eğer Hazreti Musa Aleyhisselam birinci kitabı, kainat kitabını okumuş olmasaydı Tevrat'ı anlamayacaktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer kainat kitabını okumuş olmasaydı, göklerde tek ilahın olduğunu görmüş olmasaydı, kainattaki harikaları, Allah'ın sonsuz ilmini ve kudretini kainatta görmüş olmasaydı, Kur'an kendisine verildiği zaman anlamayacaktı. Ondan dolayıdır ki bugün kainat kitabını okumadan Kur'an'ı okuyanlar anlamıyorlar. Kitabı anlamanın şartları vardı halbuki. Allah'ın birinci kitabını okumadan ikinci kitap anlaşılmıyor. İkinci kitabı okumayan da Allah'ı tanımıyor. Allah'ın elçisini tanımayan Allah'ı tanımıyor. Allah'ın isimlerini anlamamış olan Allah'ı anlayamıyor. Allah'ın evliyasını anlamamış olan, sahabe-i kiramı anlamamış olan Allah'ı anlamıyor. Allah'ı anlamayan Allah'ı sevmiyor. Bugün yeryüzünde olan hadise budur. Allah Azze ve Celle yeryüzüne defalarca müdahale etmişti. Fakat insanoğlu her seferinde özgür olmak istedi. Allah'ın yol göstermesine uymak istemediler. Onlar özgürce yaşamak istiyorlardı. Allah ise insana özgür olmadığını söylüyordu. Sen özgür bir varlık değilsin, benim dünyamda yaşıyorsun. Benim dünyamda özgür olmak diye bir şey söz konusu olamaz. Ne melekler özgür, ne cinler özgür, ne galaksiler özgür, sen de özgür olamayacaksın. Hem senin özgür olman senin hayrına değil. Eğer özgür olacak olursan o takdirde yeryüzünde fitne ve fesat çıkartırsın. Meleklerin dediği gibi وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Allah bir zamanlar meleklerine ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, benim vekilim olacak, benim adıma hükmedecek dediğinde melekler قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ya Rabbi demişlerdi, neden bu varlığı yaratmak istiyorsun? Kan dökecek, fitne çıkartacak olan bu varlığı neden yaratmak istiyorsun ya Rabbi? Biz zaten seni tesbih ediyoruz ya Rabbi. Sana görevlerimizi yapıyoruz ya Rabbi. Allah onların bu sorularına karşılık olarak İnni alemu ma la ta'lemun demişti. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Onların içerisinden firavunlar, nemrutlar olacak ama diğer taraftan Musalar da olacak, İbrahimler de olacak onların içinden. Ebu Cehiller olacaksa Ebu Bekirler de olacak onların içerisinden. Allah Azze ve Celle yeryüzüne defalarca müdahale ettiyse de insanlar her defasında peygamberlerin göstermiş olduğu çizginin dışına çıkmak istediler. Ve yeni yeni ideolojiler ürettiler insanlara. O ideolojilerin sonu geldi. İdeolojilerin hepsi çöktü. Bugün yeryüzünde sağlıklı olduğunu ispat etmiş bir tane ideoloji gösteremezsiniz. Sosyalizmin çöktüğünü zaten herkes biliyor. Esas itibarıyla kapitalizmin ve demokrasinin de içermiş olduğu problemler bugün bütün dünya görüyor. Kapitalizm insanın helal ve haram tanımadan mal mülk kazanmasını sağlamaya çalıştı. İnsanı hırslandırdıkça hırslandırdı. Kardeşliği bozdu. Fakir zengin ayrımına sebep oldu. Diğer taraftan demokrasinin beşiği olan İngiltere'nin eski başkanlarından Churchill'in dediği gibi demokrasi berbat bir şeydir demişti. Fakat berbatların içerisinde en az berbat olanıdır diyordu. Bugün yeryüzünde insanları neye davet ediyorlar? Madem ki kendileri berbat olduğunu söylüyorlar, o halde insanları neye davet ediyor bugün Batı medeniyeti? İdeolojiler insanlara neyi kazandırdı? İnsanlara huzur getiremedi. Teknoloji verdi sadece. Teknolojiye sahip olmak, modern bir hayata sahip olmak demekti. Modern hayata sahip olmak, medeni olmak demek değildi. Bir insan modern olabilir. Fakat aynı insan medeniyetten fersah fersah uzakta bir insan da olabilir. O yüzden Allah Azze ve Celle inne aleyna lel huda buyuruyordu. Hidayetin yolunu göstermek, doğru yolu göstermek bizim üzerimize düşen bir vazifedir. Biz size doğru yolu göstermedikçe siz doğru yolu bulamazsınız. Çünkü siz gaybı bilmiyorsunuz. Çünkü siz bugün bir kanun koyar, bir ideoloji geliştirirsiniz. Fakat onun sonunda ne olacağını bilemezsiniz. 20-30 sene sonra, 50 sene, 100 sene sonra ne gibi sonuçlar doğuracağını bilemezsiniz. Onun için Allah Azze ve Celle, gaybı bilen Allah, kendisi üzerine alıyordu bu vazifeyi. İnsan gaybı bilmediğinden ve insan insanı tanımadığından insana uygun bir medeniyet kurması mümkün değildi. İşte onların kurmuş olduğu medeniyet bugün yeryüzünde kardeşliği bozdu, huzuru bozdu. Bugün dünyanın her tarafında kan akıyor. Onların medeniyetlerinin sonucu. Bugün onların medeniyetlerinden sonra yeryüzünde kardeşlik diye bir şey kalmadı. Bugün yeryüzünde ana babaya hürmet kalmadı. Bugün karı koca arasında ilişkiler bozuldu. Evlenenlerden çok daha çok boşananlar olmaya başladı. Bugün yeryüzünde her türlü ahlaksızlık aldı başını gitti. Siz bugün Amerika'nın yapmış olduğu zulümlerden ötürü Amerikan devlet başkanını mı suçlayacaksınız? Esas itibarıyla bırakın Amerikan devlet başkanını suçlamayı. Amerika'yı bile değil, bütünüyle Batı medeniyetini sorgulamak zorundasınız. Bugün var olan bütün haksızlıklardan, bütün zulümlerden ve ahlaksızlıklardan, bütün namussuzluklardan, hepsinden Batı medeniyeti sorumludur. Müslümanlar onlara bu işi bıraktıklarından dolayı günahkardırlar. Müslümanlar bilimi kendi kontrollerine almalıydılar. Bilim Müslümanların elinde olmalıydı. Asırlarca bilim bizim elimizdeydi. Biz yaklaşık 1000 sene yeryüzünde hakim olduk. Fakat sonradan medeniyetimizde yorulma alametleri görünmeye başlandı. Bizim medeniyetimiz yorulunca onlar atağa geçtiler. Rönesans hareketini gerçekleştirdiler. Ve işte o günden bu tarafa bilim onların kontrolüne geçti. Ve onların kontrolünde bilim insanların hayrına sonuçlar vermedi. Bugün yeryüzünde yeniden bilimin Müslümanların kontrolüne geçmesi lazım. Yoksa yeryüzünde huzursuzluk, anarşi devam edip gidecek. Diğer taraftan batı bilime tapmaya devam edip gidecek. Onlar vahye inanmamaya başlayınca, bilimin gelişmesiyle kendi dinlerindeki yanlışları görmeye başlayınca, kilisenin yalanlarını ortaya çıkarınca bilim, o zaman dinsizleştiler. Ve onların elinde gelişen bilim de dinsizleşti. Ve işte o günden bugüne kadar yeryüzünde gelişen bilim, dinsizlerin kontrolünde geliştiği için insana hayırlı sonuçlar doğurmadı. İnsan bugün o bilimin elinde kıvranıyor, duruyor. Bilim sonuçta hayırlı sonuçlar verecekti. Bilim insanların hayrını Allah'ın bir nimetiydi. Fakat batının eline verenler bu bilimi günah işlemiş oldular. Bu ümmet bilimi batının eline vermekle de günah işledi. Allah Azze ve Celle bu ümmete emir vermişti. Yeryüzünde cihat için atlar hazırlayacaklardı. Yeryüzünde Allah'ın nizamını hakim kılacaklardı. Bu ümmetin vazifesi buydu. Bu ümmet yeryüzünde hakim millet olacaktı. Bu ümmet aziz millet olacaktı. Bu ümmet yeryüzünde adaleti tesis edecek, yeryüzünün kumandanı olacaktı. Fakat onlar bu görevi yaptılarsa da son birkaç asırdan beri bu görevi terk eden Müslümanlar, bu görevi terk ettikleri günden beri gücü ve kuvveti batıya kaptırdılar. Ve şimdi yeniden kendilerine dönmeye çalışıyorlar. Allah Azze ve Celle bu ümmeti birbirine kardeş ilan etmişti. İnnemel mu'minuna ihve buyurulmuştu. Siz kardeş oldunuz. Siz mümin olduğunuz müddetçe birbirinizin kardeşisiniz. Ve sizin başka kardeşiniz de yok. Bütün müminler kardeş olacaklardı. Allah Azze ve Celle bu şekilde talimat veriyordu. Fakat Müslümanlar bu talimatları unuttular. Yeryüzünün hakimiyeti kaybettikleri günden beri bu talimatları unutmaya başladılar. Mesele buydu. Yeryüzünde Müslümanlar kendi hakimiyetlerini kuramayınca aşağılık kompleksine kapılmaya başladılar. Ve işte o günden beri başka ideolojilerin peşine takıldılar. Ve o ideolojiler Müslümanları hiçbir zaman iflah etmedi. Allah Azze ve Celle Müslümanlara emretmişti halbuki. Siz yeryüzünde cihat için hazırlık yapacaktınız. Hazırlığı terk ettiniz. İşte o zaman Allah Azze ve Celle Birinci Dünya Savaşı'yla tokadını vurdu. Müslümanların eline verilmiş olan bu önemli imkanı kendileri terk ettiklerinden ötürü, Kur'an gibi bir kitap ellerinde varken, medeniyetin yolunu öğreten bir kitap ellerinde varken, onları nefislerine hakim kılan bir kitap, nefisleriyle mücadele etmelerini sağlayabilecek olan bir kitap onların ellerinde varken, onlar o kitabı terk etmiş, o kitabı mehcur bırakmışlardı. Allah Azze ve Celle bunun üzerine Birinci Dünya Savaşı'yla tokat vuruyordu Müslümanlara. Çünkü Müslümanlar batıya hayranlık beslemeye başlamışlardı. Batıdaki bilimi görünce 18. 19. asırlardan batıdaki bilimle karşılaşınca şok olmuşlardı. İşte o günden beri Müslümanlar batıya hayranlık duymaya başladılar. Ve kendi medeniyetlerinden uzaklaşmaya başladılar. Ve Allah Azze ve Celle onların batının gerçek yüzünü görmesini istediği için onları batıyla tokatladı Birinci Dünya Savaşı'yla. Siz teknolojiyle medeniyeti karıştırdınız birbirine ey Müslümanlar. Siz batıda teknolojiyi görünce medeniyeti de medeniyetlerinin de olduğunu zannetmeye başladınız. Size batıyla tokat vuracağız ki işte o zaman onlar da medeniyetin olmadığını, zalimliklerini ve namussuzluklarını anlayacaksınız. onların modern olduklarını ama medeni olmadıklarını size göstereceğiz. Allah Azze ve Celle bu şekilde Birinci Dünya Savaşı ile Müslümanların gözünü açıyordu. Diğer taraftan büyük bir buzdağını andıran Osmanlı gibi bir devleti parçalamak suretiyle onların bir an evvel erimelerini sağlıyordu. Harekete geçecekti Müslümanlar. Artık Osmanlı'nın içerisinden donuklaşmış olan, hareket kabiliyetini kaybetmiş olan Osmanlı'nın içerisinden öncü nesiller çıkmıyor. Bütün bir ümmeti Muhammed'i taşıyabilecek olan motor nesiller çıkmıyor. Lokomotif olacak olan insanlar yetişmiyordu. O yüzden Allah Azze ve Celle o büyük buzdağını parçaladı ve eritti. Bugün dünyanın her tarafında İslami hareketler bunun eseridir. Buzdağı erimeye başladı. Eridikçe her tarafta hareketlenmeler başladı. Eridikçe her tarafta İslami faaliyetler başladı. Allah Azze ve Celle Müslümanlara batının gerçek yüzünü gösterdi. Son 50-60 yıldır, hatta 100-150 yıldır batının gerçek yüzünü Müslümanlar görmeye başladılarsa da hala onların içerisinden göremeyenler olduğu için Allah Azze ve Celle yine göstermeye devam ediyor. Kur'an-ı Kerim bize medeniyetin yolunu göstermişti halbuki. Allah Azze ve Celle müminleri kardeş ilan etmişti halbuki. Müminler kendi güçlerini kaybedince, batıya hayranlık duymaya başlayınca o zaman kendi arasındaki kardeşlikleri de kaybettiler. Medeniyetimizi kaybettiğimiz günden beri kardeşliğimizi de kaybettik. Kafirleri dost edinmeye başladık. Halbuki Kur'an-ı Kerim ferman ediyordu. Ya eyyühellezine amenu in tuti'u fariqan minellezine utul kitab yeruddukum ba'da imanukum kafirin. Ey iman edenler, eğer ehli kitaptan Yahudi ve Hristiyanlardan bir kısmına uyacak olursanız onlar sizi imanlarınızdan sonra döndürüp kafir yaparlar. Kur'an böyle söylediği halde onların gerçek niyetlerini onların yüzüne vurup Müslümanları da bu hususta tembihlemiş olduğu halde Müslümanlar kafirleri dost edinip onlara itaat etmeye başladılar. Teknolojiyi onların elinde görünce teknolojiyi bir şey zannettiler. Kendilerinin üstün olduklarını unutmaya başladılar. Halbuki Kur'an-ı Kerim وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَغْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ buyurmuştu. Üzülmeyin ve gevşemeyin. Şu anda belki zayıf durumda olabilirsiniz. Bazı dönemlerde zayıf kalabilirsiniz. Fakat şunu bilesiniz ki siz üstünsünüz. Siz medeniyet yönünden üstünsünüz. Maddi yönden üstün olmasanız bile siz yine de üstünsünüz. Çünkü üstünlük teknolojiyle olmaz. Çünkü üstünlük yeryüzünde teknolojiyi ele geçirmekle, bilimi ele geçirmekle, zengin olmakla alakası yoktur. Üstünlük insanın şahsiyetiyle alakalı. Siz zengin bir insanı mesela fakir bir insandan üstün görür müsünüz? Ahlaksız bir zengini mesela ahlaklı bir fakirden daha üstün görür müsünüz ki? Neden Batı medeniyetinin karşısında eziklik duydunuz? Onları kendinizden üstün görmeye başladınız. Onların önünde el pençe divan durdunuz. Neden onlara itaat ettiniz? Kur'an size söylüyordu halbuki onlara itaat edecek olursanız sizi tekrar kafir yaparlar. Allah Azze ve Celle onları yaratan Allah, onların kalplerini bilen Allah, onların gerçek niyetlerini söylüyordu bize. Onları tanıyan Allah söylüyordu. Bu gibi ayetler karşısında bocalayanlar, kafirlerle diyaloğu devam ettirmek isteyenler, işte onlar sonuç itibariyle bu gibi ayetler karşısında bocalayınca ayetlere yanlış manalar yüklemek zorunda kaldılar. Dediler ki bu gibi ayetleri, ehli kitapla ilgili ayetleri tarihselci bir mantıkla anlamalıyız. Bu gibi ayetler sadece o günkü Yahudi ve Hristiyanlar hakkındadır diye anlamalıyız. Bütün Yahudi ve Hristiyanlar hakkında şeklinde anlamamalıyız dediler. Tarihselci bir şekilde anlayalım dediler. bu ayetler o günküler hakkında geldi dediler. Halbuki o günkülerle bugünküler farklı mı? Tevrat mı değişti? İncil mi değişti? Yahudi mi değişti? Hristiyan mı değişti? Tarih boyunca hiçbir zaman değişmediklerine tarih şahittir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olan bu Yahudilerin birçok peygamberleri öldürdüklerini bize ifade eder. Peygamberimize kadar birçok peygamberi öldürdüler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da öldürmek istediler. Peygamberimizi de öldürmek istediler. Onlar Hazreti Musa'dan beri değiştiler mi ki? Hazreti Musa ile Peygamberimiz arasında binlerce yıl var. Hiç değiştiler mi ki? Peygamberimiz de bugüne kadar 1400 sene geçti. Haçlı seferler yapmaktan başka bir şey yapmadılar. Hiçbir zaman değişmediler ki. Ne Tevrat değişti, ne İncil. Ne de Tevrat ve İncil ehli olanlar değiştiler. Değişen maalesef Müslümanlar oldular. Onlarla kardeş olduğunu söyleyenler bile çıktı. Halbuki Kur'an-ı Kerim onlara itaat etmeyin diyordu. Onlar sizin kardeşiniz değil diyordu Allah Azze ve Celle. Siz onları kardeş olarak gördüğünüz müddetçe veya onlara itaat ettiğiniz müddetçe, onlara tavizler verdiğiniz müddetçe hiçbir zaman kendi şerefinizi muhafaza edemeyecek, kendi ayaklarınızın üzerinde duramayacaksınız. Kur'an bize demişti ki kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanların hayrına çıkarıldınız. Siz insanların için çıkarıldınız. Siz yeni bir medeniyet kurmakla vazifelendirildiniz. Dolayısıyla üstün olanlar, alçak olanlara itaat ederler mi, söyler misiniz? Allah Azze ve Celle üstün oldunuz diyor. Hazreti Ömer de bu ümmetten olmak isteyenler şartlarını yerine getirsinler buyurmuştu. Bu ümmetten olmak isteyenler, bu ümmetten olmanın şartlarını yerine getirmelidirler. Bu ümmetten olmak isteyenler, emri bil maruf nehy anil münker görevini yerine getirmelidirler. Bu ümmetten olmak isteyenler, Allah'ın farzlarına ve haramlarına dikkat etmeliydiler. Nasıl ki Kalem suresinde Kur'an-ı Kerim ferman ediyor. Ve inneke le'ala hulqin azim diyordu. Kainatın padişahı olan Allah peygamberimizi övüyordu. Ey Resulüm, sen yüce bir ahlaka sahipsin. Bizzat Allah övüyordu peygamberim. Ve sonra birkaç ayet aşağısında buyuruyor ki فَلَا تُطَئِ الْمُكَذِّبِينَ. O halde kafirlere itaat etme ey Resulüm. Demek isteniyordu ki sen üstün olduğuna göre adi olanlara, müşriklere, kafirlere itaat edemezsin. Sen madem ki yüce ahlaka sahipsin, o takdirde sen kafire itaat edemezsin. Hem itaat edecek olursan ahlakını kaybeder, şahsiyetini de kaybedersin. Allah Azze ve Celle bu ümmete bir vazife vermişti. Bu ümmet yeryüzünde beşeriyetin kumandasını eline alacak. Bu ümmet yeryüzünde adaleti gerçekleştirecek. Bu ümmet Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirecekti. Fakat ümmet sonraları vazifesini unutmaya başladı. Son birkaç asırdan beri vazifesini unutan bu ümmet yeryüzünde hakimiyetini ve şerefini kaybetmeye başladı. Hakimiyetini kaybedince birbirine düşmeye de başladılar. Kardeşlikleri de bitmeye başladı. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı tek başına bir ümmet olarak yaratmıştı. O tek başına bir ümmetti. Yeryüzüne büyük bir vazife icra ediyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle halifelik görevini, tek başına ümmet olma görevini vermeden evvel değişik imtihanlardan geçiriyordu İbrahim'i. Ve izibtele İbrahim Rabbuhu bi kelimatin feetemmehun. قَالَ اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا. Allah İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirmiş. İbrahim imtihanları bitirince, kazanınca seni insanlara imam yapacağım ey İbrahim demişti. Böylece İbrahim Aleyhisselam insanlara lider yapılıyordu. Demek ki halifelik verilmeden, ümmet olma görevi verilmeden evvel imtihanlardan geçirilmişti. hem canını ve malını ortaya koyacak, çocuğunu ve eşini ortaya koyacak, diğer taraftan zulümle ve küfürle mücadele edecek, bir sürü imtihanlardan geçirilecek ve bu imtihanlardan başarıyla geçince işte o zaman İbrahim Aleyhisselam'a imamlık görevi verilecekti. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı nasıl bir takım imtihanlardan geçirmiş, ondan sonra ona imamlık vazifesini, yeryüzünde ümmet olma görevini verdiyse, bu ümmeti de değişik imtihanlardan geçirmeden, değişik imtihanlardan, zor imtihanlardan geçirmeden yeryüzünün hakimiyetini verecek değil. İşte bu ümmet Peygamberimiz döneminde bu imtihanlardan geçti ve kazandı. Bu imtihanlardan geçtiğinde Allah Azze ve Celle onları yeryüzüne hakim yaptı. Fakat ne zaman ki imtihanı kaybetmeye başladılar, son asırlarda işte Allah Azze ve Celle o zaman Yahudilerden almış olduğu gibi o şerefi bu ümmetten de almaya başladı. Nasıl ki İsrailoğullarından da o şerefi almıştı. İsrailoğulları alemlere üstün kılınmıştı. İsrailoğulları Hazreti Musa'nın ümmeti olarak yeryüzünde hakim millet olarak yaratılmışlardı. Fakat daha sonra o şerefi kaybettiler. İshak'ın soyundan gelenler bu şerefi kaybedince Allah İsmail'in soyundan gelenlere bu şerefi verdi. Kureyş'e verdi, Hazreti Muhammed'e verdi bu şerefi. Şimdi ümmet-i Muhammed'in yeniden kendine dönmesi, yeniden galip hale gelmesi için imtihanlardan geçmesi ve layık hale gelmesi gerekiyordu. Kur'an-ı Kerim buyuruyordu ki müminlere: "Ya eyyühellezine emenu takullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun." Ey iman edenler, Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Kendi bildiğinize göre değil, kendi bildiğiniz şekilde değil, Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Korkmaları gerektiği gibi korkamadılar. Bu ayet biraz evvel söylemiş olduğum ayetten sonra geliyor. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اِنْ تُطِعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِمَانُكُمْ كَافِرِينَ Ey iman edenler, ehli kitaba itaat edecek olursanız sizi yeniden kafir yaparlar. İmanınızdan sonra çeşitli entrikalarla sizi yeniden kafir yaparlar. Böyle buyurduktan sonra Allah'tan hakkıyla korkun ey iman edenler buyuruyordu. Denmek isteniyordu ki eğer kafirlere itaat edecek olursanız Allah'tan hakkıyla korkmuş olmazsınız. Müminlerle kardeş olmayacak olursanız o takdirde Allah'tan hakkıyla korkmuş olmazsınız. Ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle müminlere Allah'ın nimetlerini hatırlatıyordu. وَاسْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Hatırlayın o vakti. Siz birbirinize düşmandınız. Birbirinizi boğazlıyordunuz. Araplarda hiçbir zaman huzur yoktu. Evs ve Hazreç kabilesi mesela 120 sene kadar birbirini boğazlamışlardı. 140 sene kadar savaş yapmışlardı birbirleriyle. Hiçbir zaman huzur yüzü görmemişlerdi. Hatırlayın o vakti. Siz düşmandınız birbirinize. Allah sizin feallefe beyne kulubikum. Sizin kalplerinizi birleştirmişti. Bütün dünya bir araya gelse, ey Resulüm, yeryüzünde ne varsa hepsini sarf etsen, onların kalplerini birleştiremezdin ama Allah onların kalplerini birleştirdi. Demek ki iman kalpleri birleştirmektedir. Hakiki iman birlikteliği sağlamaktadır. Eğer bugün Müslümanlar, eğer hakikaten kardeş olamamışlarsa, hakiki imana ulaşmadıklarındandır. Allah Azze ve Celle siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız buyurur. Ateş çukurunun kenarındaydınız da فَاَنْقَزَكُمْ مِنْهَا Allah sizi oradan kurtardı. Ateşten sizi kurtardı. Birbirinizi paramparça ediyordunuz. Hiç huzurunuz yoktu. Şu anda nasıl ki Türk'le Kürt'ün arasını bozuyorlarsa, o zaman da aynı şekilde kafirler birbirlerine düşmüşlerdi. Allah Azze ve Celle medeniyetin yolunu gösteriyordu onlara. Evs ve Hazreç kabilelerinin birbirine düşmesi gibi. Fakat Allah onları İslam nimetiyle birleştiriyordu. Evs ve Hazreç kabilesinin kardeş olduğunu gördükleri zaman Yahudiler çok kıskanmışlardı. Şemmas bin Kays adında bir Yahudi, Müslümanların bu birlikteliğini gördüğü zaman, Medine Yahudileri bunlar, Medine'de 3 tane büyük Yahudi kabilesi vardı. Beni Kaynuka, Beni Gatafan, Beni Kureyza. Bunlar Yahudi kabileleriydiler ve bunlar Medine'de ticareti ellerinde tutuyorlar. Bunlar Medine'de hakimiyeti ellerinde tutuyorlardı Peygamberimiz gelinceye kadar. Çünkü Evs ve Hazreç kabileleri birbirlerine düşmüşlerdi. Araplar, putperest Araplar birbirlerini yiyorlardı. Bundan istifade ediyorlardı Yahudiler ve bu şekilde onlara hakim oluyorlardı. Fakat İslam nimeti gelince, Allah onları ateşin kenarından çekip kurtarınca, onlar kardeş olunca, Şemmas bin Kays adındaki Yahudi onların bu muhabbetini gördüğü zaman çok korkmuştu. Eyvah dedi. Vallahi bunlar bu kadar böyle muhabbet içerisinde olacak olurlarsa bizim buralarda kararımız kalmaz. Bizim buralarda hakimiyetimiz kalmaz. Bizim burada artık sözümüz geçmez demişti. Ve bir Yahudi gencini ayarlamıştı. Yahudi gencini onların arasında fitne çıkarmak için göndermişti. Bugün bizim aramızı bozdukları gibi. Yahudi gencine şöyle tembih etmişti. Gideceksin ve onlara bu aşk gününü hatırlatacaksın. 100 küsur sene savaş etmişlerdi bunlar. Ve o işte o gün, savaşın bittiği gün, onlardan birisinin kazandığı gün, bir sürü şehit, bir sürü ölülerin olduğu gün, birbirlerinden bir sürü insan öldürmüşlerdi. Onlara o günleri hatırlatacaksın. Onların ırkçılık damarını tahrik edeceksin. Onlara o günlerdeki şiirlerinden okuyacaksın. O genç gitti ve Şemmas'ın kendisine söylediğini yaptı. Evs ve Hazreç kabileleri, Ensar, Allah'ın askerleri, ümmeti Muhammed'in ilkleri, ümmeti Muhammed'in en şereflileri, muhacirden sonra en şerefli olanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında buyurmuştu ki, en hayırlı nesil benim neslim, sahabe-i kiramın nesli yani, sahabe nesli, peygamberle görüşenlerin nesli, sonra tabi'in nesli, peygamberi görememiş ama peygamberi görenleri görmüş, sonra onları görenlerin nesli, tebe-ü tabi'inin nesli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'in en önemli, en şerefli 3 neslini söylüyordu. Bunlar en şerefli nesildendiler. Bunlar sahabe-i kiramdı. Bunlar muhacirleri bağrına basan yiğitlerdi. Bunlar kardeşliği anlamış kimselerdi. Bunlar muhacirler Medine'ye geldiği zaman mallarının yarısını onlara veren baba yiğitlerdi bunlar. Bunlar kardeşliğin bedelini ödeyen yiğitlerdi. Bunlar lafta kardeş değillerdi. Bunlar kardeşliğin faturasını ödemeyi göze almış olan yiğitlerdi. Bunlar mallarının yarısını muhacirlere verenlerdi. Fakat onlar bile bu oyuna geldiler. En hayırlı ümmet, en hayırlı ümmetin, en hayırlı nesillerinin en hayırlısı olanlar. Sahabe nesli bile ırkçılık damarı tahrik edildiği zaman tahrik oluyor demek ki. Sahabe olsanız bile demek ki, Allah Resulü'nün talebesi olsanız bile demek ki insanın bir yerlerinde ırkçılık damarı kalıyor. Şemmas'ın göndermiş olduğu o Yahudi gencinin tahrikleriyle tahrik oldular ve iki taraf da birbirlerine karşı laf söylemeye başladılar. Her iki taraf da isterseniz dediler, yeniden öyle bir savaş yapalım, yeniden savaşalım dediler. Birbirlerine laf atmaya başlayınca sonunda iş bu noktaya kadar geldi. Yahudiler hedefine ulaşmak üzereydiler ki Allah'ın Resulü haber aldı hadiseyi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hemen geldi hızlı bir şekilde. Çünkü el fitnetu eşeddu minel katil. Fitne çıkarmak adam öldürmekten bile beterdir. Bu memlekette de fitne çıkartanlar dikkat etsinler. Müslüman iseler dikkat etsinler. El fitnetu eşeddu minel katil buyurulmuş. Fitne çıkarmak adam öldürmekten de beter. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitneyi önleyebilmek için acele bir şekilde geldi. Ve onlara dedi ki Allah Allah, ben sizin aranızda olduğum halde mi? Ben aranızdayken daha hayattayken mi? Yeniden bu ırkçılık davasını mı gidiyorsunuz? Irkçılık benim ayaklarımın altındayken yeniden ırkçılık davası mı gidiyorsunuz? Allah sizi kardeş etmişti. Sizi tahrik ettiklerini görmüyor musunuz? Allah Resulü'nün bu uyarıları tesir etti ve ağlamaya başladılar. Bunun Yahudilerin bir oyunu olduğunu anladılar. Şemmas'ın oyunu olduğunu anladılar ve tövbe istiğfar ettiler. Birbirlerini kucaklamaya başladılar. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah Azze ve Celle onların kalplerini bu şekilde birleştirmişti. Kıymetli kardeşlerim, sahabe nesli bile eğer ırkçılık damarına dokunduğunuz zaman tahrik oluyorsa, biz sahabe de olmadığımız halde bugün herkes konuştuğu laflara dikkat etmeli. Bu memlekette Türk Türklüğüyle övünecek olursa Kürt de Kürtlüğüyle övünür. Ve işte o zaman kardeşlik bozulmaya başlar. Bu memlekette Türk Kürt'e kız verdi. Kürt de Türklere kız verdi. Bunlar etle tırnak gibi oldular. Fakat daha sonra bunu çekemeyen güçler, Orta Doğu projesini hazırlayanlar, bu devletleri de bölmeye çalışıyorlar şu anda. Kendileri ümmet olma yolunda adım atıyorlar. Soruyorum şimdi, ümmet anlayışına karşı olanlara soruyorum. Madem ki ümmetçiliğe karşısınız, madem ki bütün Müslümanların kardeş olduğu anlayışının yayılmasını istemiyorsunuz, madem ki siz ulusal devlet anlayışı taraftarısınız, madem ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulusal devletler kurdunuz, o halde söyler misiniz bana, madem ki ulusalcısınız, neden Avrupa Birliği'ne girmeyi istiyorsunuz söyler misiniz? Siz Avrupa Birliği'nin Avrupa ümmeti olduğunu hala anlamıyor musunuz? Avrupa tek devlet olma yolunda ilerliyor. Tek bayrağa doğru gidiyorlar. Ortak bayrakları var. Ortak anayasaları var. Ortak para birimleri var. Ortak kanunları var. Ortak standartlara geçtiler. Birçok noktada ortak oldular. Esas itibariyle tek devlet olma yolunda ilerlerlerken, kendileri tek vücut olma yolunda ilerlerken, İslam aleminin ise daha da fazla parçalamaya çalışıyorlar. Neden? Ümmet anlayışına karşı olanlar, neden şimdi Avrupa Birliği anlayışına karşı değiller? Madem ki ulusalcıydınız, madem ki ulus devlet taraftarıydınız, madem ki Türk'ün ayrı bir devleti, Kürt'ün ayrı bir devleti, Arap'ın ayrı bir devleti, İran'ın ayrı bir devleti olacaktı, o halde neden şimdi Avrupa ümmetinin içine girmek istiyorsunuz? Allah Azze ve Celle sizi kardeş ilan etmişti. Fakat kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar hakimiyetlerini kaybedince aşağılık kompleksine kapılmaya başladılar ve büyük hedeflerini kaybetmeye başladılar. Allah Azze ve Celle bize büyük hedef göstermişti. Hedefiniz büyük olmalı. Kardeş olmanız hedefinizin büyük olmasına bağlı. Hedefleri büyük olmayanlar ittifak etmek zorunda da kendilerini hissetmeyeceklerdir. Hedefleri büyük olanlar ancak ittifak etmek zorunda kendini hissedecek. İttifak etmediği takdirde hedefine kavuşması mümkün olmayacağından ittifak etmek zorunda kalacak. İttifaka kendisini mecbur hissedecektir. Hedefi küçük olanlar ırk devletleri kurmak gibi hedefleri küçük olanlara gelince onlar ittifak etme ihtiyacı hissetmeyecekler. Aynen o şekilde onlar ulusalcı olacak. Müslümanlar da grupçu ve hizipçi olacaklar. Ümmet anlayışını kaybettikleri zaman, nasıl ki bazı insanlar ulusalcı oldularsa, büyük hedefi kaybedince, büyük hedef kaybolunca, çünkü maddi olarak gerilemişlerdi Müslümanlar. Maddi olarak gerilemiş olanlar artık bütün dünyada İslam medeniyeti kurmak gibi, İslam adaletini gerçekleştirmek gibi büyük hedefleri hedef edemez hale gelince daha küçük hedefler sahibi olmak zorunda kaldılar ve işte ondan sonra ulusalcılığa kaydılar. Eğer hedeflerini büyütecek olurlarsa ittifak etmek zorunda olduklarını görecekler. Kardeş olmak zorunda olduklarını görecekler. Bütün ümmeti Muhammed'i kardeş olarak görecek olanların hedeflerini büyütmeleri lazım. Eğer Allah kardeşsiniz dediği halde kardeş olduğunu anlayamıyorsa hiç olmasa hedefini büyütsün. Hedefi büyük olanlar ümmet olmadan o hedefi gerçekleştiremeyeceğini göreceklerdir. Ne Türkiye Allah'ın istediği şekilde yeryüzünde bir medeniyet gerçekleştirebilir, ne İran, ne Suriye, ne Irak, ne bir başkası. Bunların hepsi birleştiği zaman, ancak o zaman yeryüzünde Allah'ın istediği medeniyet gerçekleşebilir. Onun için Müslümanların ittifak edebilmesi, ittifakı bir ihtiyaç olarak görebilmeleri de buna bağlı. Aynı zamanda nasıl ki ulusalcılık yanlış olduysa, nasıl ki ulusalcılığı bize öğretenler, Birinci Dünya Savaşı'nda bizi uluslar şeklinde bölenler, ulus devletlerine bölenler, daha sonra aşiretlere de bölmeye başladılar. İşte Türkiye, Suriye, Irak gibi 50-60 parçaya bölenler, şimdi Türkiye'yi de bölmek istiyor, Suriye'yi de bölmek istiyor, Irak'ı da bölmek istiyor. İşte aynı güçler o gün ulusalcılığı öğretenler bugün aşiretçiliği de öğretmeye başladılar. Aynı ırktan olanlar bile kendi arasında aşiret kavgası yapmaya başladılar. Allah Azze ve Celle böyle olmasın diye buyurmuştu ki, Ya eyyuhennas, inna halaknakum min zekerin ve unsa ve ceannakum şuuben ve kabaila lita'arafum. Ey insanlar, ey iman edenler demiyor Allah. Bu ayette ey insanlar diye hitap ediyor. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sonra sizi kabile kabile ayırdık. Sonra sizi şube şube, kabile kabile ayırdık. Şube millet manasında, kabile ise aşiret manasında. Biz sizi milletlere böldük, sonra aşiretlere böldük. Fakat bölmemizin sebebi birbirinize karşı üstünlük taslayasınız diye değil, litarefu, yalnızca tanışmanız için isminizin olması gerekiyordu. Yoksa nasıl çağrılacaktınız? Nasıl ki Ahmet'e Ahmet deniyor, Mehmet'e Mehmet. Aynı şekilde isim Türklere Türk denilecek, Kürtlere Kürt denilecek, Araba Arap denilecek. Sadece bu amaçla Allah Azze ve Celle şubelere ve kabilelere ayırdığını bize ifade ediyor. Allah Azze ve Celle kardeşler arası evliliğe razı oldu. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın her sene ikiz çocuğu oluyordu. Her sene oğlan ve kız oluyordu. Allah Azze ve Celle isteseydi bu oğlanların kızların evlenmesini değil, 10 tane Adem 10 tane Havva yaratmak suretiyle kardeşler arası evliliği engeller, bu şekilde başka başka aileden gelenlerin evlenmesini takdir edebilirdi. Kanunu bu şekilde koyabilirdi Allah. Fakat Allah Azze ve Celle insanoğlunun bir Adem'le bir Havva'dan çoğalmasını takdir etti. Bir Adem'le bir Havva'dan çoğalacaktı insanlar. Kardeşler arası evlilik olacaktı bunun manası. Kardeşler evlenecekti ama bu da başıboş bir evlilik değildi. Bu senenin erkeğiyle senenin kızı evlenecekti. Allah Azze ve Celle aynı yıl doğmuş olan ikizlerin evlenmesini haram kılmıştı. Bir yıl arayla doğanların evlenmesini helal kılıyor. Yine insanoğlunu başıboş bırakmıyordu. Fakat Allah neden bu şekilde kardeşler arası evliliğe razı oldu? Çünkü Allah yeryüzünde ırkçılığın olmasını istememişti. Aksi halde yeryüzünde ırkçılık olacaktı. Herkes kendi atasıyla övünecekti. Benim atam Adem şöyledir diyecekti. Öbürü benim, ben de filanın soyundan geliyorum. O da şöyledir diyecek, övünecekti. Allah Azze ve Celle hiç kimse kendi ırkıyla övünmesin diye onları bir Adem'le bir Havva'dan yarattı. Kardeşler arası evliliğe razı oldu ama ırkçılığa razı olmadı Allah. Çünkü o zaman kardeş olamazlardı. Allah onların kardeş olmasını istiyordu. İslam medeniyeti müminler arasında kardeşliği sağlamıştı. İslam medeniyeti hakim iken müminler kardeştiler. Bununla ilgili sahabe-i kiramın hayatından da, daha sonra ümmeti Muhammed'in fertlerinin hayatından binlerce misal görebilirsiniz. Allah Resulü'nün ashabından birine bir koyun başı, koyun kellesi hediye edilmişti de birçok kapıyı gezmişti o koyun kellesi. Hiçbirisi yememiş, diğer kardeşine göndermişti. Bir sürü evi gezmişti ve yeniden eski sahibine dönmüş gelmişti. Allah Resulü'nün terbiyesinden geçenler kardeş olmuşlardı. Onlar artık ırkçılığı bırakmışlardı. Hem onlar gerçek kardeşler olmuşlardı. Kardeşliğin faturasını ödeyen kardeşler olmuşlardı onlar. Onlar yeryüzünde hakiki kardeş olmak için birbirinin velisi olmak gerektiğini anlamışlardı. Müminler ilk zamanlarda, İslam'ın ilk yıllarında birbirine veli oluyorlar, birbirlerine mirasçı oluyorlardı. Muhacirle Ensar kardeş oluyor ve bunlar arasında miras taksimi esnasında bunlara da hisse veriliyordu. Öz kardeşiymiş gibi hisse alıyorlardı. Allah Azze ve Celle daha sonra o hükmünü değiştirmiş olsa bile bu bütün Müslümanlara örnek bir hareket olarak tarihe geçmişti. Allah Resulü'nün terbiyesinden geçenler, Ebu Cehil'in oğlu bile olsalar kardeş oluyorlardı. Peygamberimizle yıllarca savaşmış olan Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Süheyl ve Haris bin Hişam, bunlar bir savaşta büyük yaralar almışlardı. Üçü de ölmek üzereydiler. Ebu Cehil'in oğluydu bunlardan biri. Allah Resulü'nün can düşmanlarından biriydi. Fakat iman etmişti bu adam eninde sonunda. Ve iman edeceğini anladığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İkrime'nin geldiğini duyduğu zaman, haber aldığı zaman İkrime geliyor diyordu Resulullah. İkrime'nin yanında babasından bahsetmeyin. İkrime'nin yanında babası Ebu Cehil'in kötülüklerinden bahsetmeyin. Çünkü ölülerin aleyhinde konuşmak, ölüye zarar vermediği gibi hayatta olan akrabalarını üzer buyuruyordu. İkrime'nin yanında Ebu Cehil'in aleyhinde konuşmayın buyuruyordu. İkrime geliyor ve la ilahe illallah diyordu. Ve daha sonra bu İkrime Müslümanlarla beraber savaşa katılıyor. Ve tam şehit olmak üzereyken su istiyordu. Kendisine suyu götürüyorlardı. O anda oradan bir başka kardeşi Süheyl su diye bağırıyordu. Ona gönderiyordu suyu. O kardeşime götür diyordu. Tam suyu o içecekken diğeri öbür taraftan bağırıyor Haris bin Hişam. O da su diye sesleniyor. Ona götürün diyordu kardeşi. Bu kadar kardeş olmuşlardı. Rahat bir zamanda kardeş olmak kolay. Rahat bir zamanda birbirinize iyilik yapmanız kolay. Her ne kadar biz şu anda onu da yapamıyorsak da, birbirimizi gerçekten sevememişsek de, Allah Azze ve Celle bu şekilde olan ümmeti zaferden zafere koşturmuştu. Rahat zamanında değillerdi. Düşünebiliyor musunuz? bir insanı vücudundan oluk gibi kan boşalıyor, canı çekiliyor, adeta ölümün kokusunu hissediyor, Azrail'i görmeye başlıyor, her tarafı paramparça, her tarafından kan fışkırırken bile yine de kardeşini düşünecek kadar kardeş. Rahat zamanında değil sadece, rahat bir zamanda kardeş olmak kolay belki, fakat böyle bir anda kardeş olabilmek, işte o ancak sağlam bir eğitimle mümkündür. Allah Azze ve Celle bizi yeryüzünde ümmet olmak için yarattı. Ulus devletleri kuralım diye yaratmadı. Biz yeryüzünde ümmet olacaktık, o şekilde eğitildik. İslam'da ferdi eğitim ümmet olabilmek içindir kıymetli kardeşlerim. Hiçbir zaman ferdi eğitim fert olarak kalmak için değildir. Medreselerimiz bu büyük yanlışa düştüğü günden beri ümmet anlayışını kaybettik. Hiçbir zaman İslam'da eğitim, ferdin eğitimi, onun fert olarak kalması, tek başına İslam'ı yaşaması için değildir. Allah Azze ve Celle, evet o günkü Müslümanları bir taraftan ferdi olarak eğitiyordu. Ama diğer taraftan onlara ümmet anlayışı kazandırıyordu. Onlar ümmet oluyorlardı. Allah Azze ve Celle neden Kur'an'ı toptan indirmedi? Kafirlerin itirazı var bu noktada. Kafirler sürekli olarak itiraz ediyorlar, diyorlardı ki eğer bu Allah'ın kitabıysa, Allah'tan geliyorsa neden toptan inmiyor? Demek ki bunu sen yazıyorsun, hepsini bir defada yazamıyorsun da o yüzden peyderpey yazıyorsun diyorlardı. Onların bu itirazına rağmen Allah Azze ve Celle müneccem müneccem kısım kısım indirmeye devam etti. Onlar meseleyi anlamak istemiyorlardı. Allah sadece bir devlet meydana getirmek istemiyordu. Yahut da sadece kanunlar indirmek istemiyordu Allah. Toptan indirmiş olsaydı o takdirde fertlerin eğitimi gerçekleşmemiş olacaktı. Çünkü insan bir defada bütün ahlakını değiştiremez. Allah Azze ve Celle bir ümmet meydana getirmek istiyor. Bir medeniyet meydana getirmek istiyordu. Onun içindir ki peyderpey indirmeye devam ediyor. Müminler ayetleri alıyor, ezberliyor, tatbik ediyor, yaşıyor. Ondan sonra başka ayetler geliyor. Onlar da yaşıyorlar. Sonra başka ayetler geliyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir taraftan ferdi eğitim yapıyor. Diğer taraftan da bu fertleri ümmet olmaya hazırlıyordu. Ya eyyuhel müzzemmil, humilleyle illa kalile, nisfahu evin kusminhu kalile, evzid aleyhi ve rettilil Kur'ane tertile, inna senulki aleyke kavlen sakilem. Ey örtüye bürünen Habibim, geceleyin uyuyan Habibim, geceleyin kalkacaksın gecenin yarısı kadar. Biraz az, biraz daha çoğalt, ister gecenin yarısından biraz az olsun, ister biraz daha çok olsun. Geceleyin kalkacak, Kur'an okuyacak, namaz kılacaksın. Çünkü biz sana ağır bir dava vahyedeceğiz. Senin omuzlarına ağır bir görev vereceğiz. Ümmet olacaksınız. Yeryüzünde adaleti gerçekleştireceksiniz. Yeryüzünde hükümdar olacaksınız. Bir taraftan geceleyin kalkanlar bu şekilde ferdi eğitimden geçirilmiş oluyorlardı. Ama diğer taraftan aynı zamanda ümmet olmaya hazırlanıyorlardı. Medreselerimiz işin sırrını kaybettiler. Medreselerimizde sadece ahlaklı insanlar yetiştirilmeye başlanıldı. Medreselerimizde ferdi eğitim üzerinde duruldu. Şöyle düşünülüyordu: zaten fertler ıslah olacak olurlarsa toplum da ıslah olur zannediyorlardı. Fertler ıslah olacak olurlarsa zaten o zaman bütün millet ıslah olur ve bütün Müslümanlar o zaman idareyi ele geçirirler ve Allah Azze ve Celle o zaman biz kendimizi değiştirdiğimizde Allah da verdiği nimeti değiştirir ve Müslümanlar yeniden yeryüzüne hakim olur zannediyorlardı. Onun için ferdin eğitimi üzerinde durdular. Yanlış yaptılar. Evet, fert eğitilecekti. Ama aynı zamanda bütün ümmeti kucaklayacak şekilde bir hedef gösterilecekti. Ferdi eğitim yapılacaktı. Manevi eğitim gerçekleştirilecekti. Evet, muhabbetullah, marifetullah öğretilecekti. Evet, Arapça, fıkıh, hadis öğretilecekti. Evet, nefsi terbiye yapılacaktı. Ama aynı zamanda bütün ümmeti kucaklayabilecek bir gönül verilecek. Bütün ümmeti kucaklayabilecek, bütün ümmetle diyalog halinde olabilecek şekilde eğitilecek ümmet anlayışı verilecek. Yeryüzünde bir medeniyet kurma anlayışı verilecekti. Aksi halde yalnız kendini düşünen, ferdi eğitimden geçmiş, namazını kılan, belki daha ileri seviyede Arapça bilen, fıkıh bilen insanlar ortaya çıkacak ve bunlar hiçbir zaman yeryüzünde ümmet olamayacak ve Allah'ın verdiği vazifeyi de gerçekleştiremeyeceklerdi. Allah Azze ve Celle bize ümmet olduğumuz zaman ulus değil de bütün ümmetle kucaklaştığımızda bir takım menfaatleri kazanacağımızı bize ilan ediyordu. Allah için sevmek yeterli gelmiyor. Allah için buğz da edeceksiniz. İslam'la savaşanlar, onlar bile eğer memleketlerinin bölünmesini istemiyorlarsa İslam'a sarılmak zorundadırlar. Çünkü İslam gibi bir çimento bulunmadı ve bulunmayacaktır. Onların çimento zannettiği ırkçılık yakın bir zamanda çimento olmadığı ve su olduğu anlaşıldı. Allah'ın stratejisinin dışında bütün stratejiler hüsranla sonuçlanmaya mahkumdur. Kardeşliğin bir bedeli vardı. Bu bedeli ödemeye razı olamadın. Halbuki Kur'an diyordu ki her kim mümin kardeşini kardeş edinmemiş olur, kafirleri dost edinecek olursa, Irak halkını bırakıp da Amerika'nın yerinde yer alacak olursa, ve men yef'al zelik, her kim bunu yapacak olursa, feleyse minallahi fi şey, Allah'la arasında hiçbir dostluk kalmaz. Allah Azze ve Celle bize ümmet olduğumuz zaman ulus değil de bütün ümmetle kucaklaştığımızda bir takım menfaatleri kazanacağımızı bize ilan ediyordu. Bakınız mesela Kur'an-ı Kerim birçok yerlerde, mesela Enfal suresinde Allah Azze ve Celle ümmet olmuş olan kimselerin, hicret edenlerin, iman ettikten sonra hicret edenler, cihad edenler ve hicret edenleri barındıranlar ve onlara yardım edenler, işte onlara Allah Azze ve Celle onların arasına kardeşliği koyacağı ve onların eliyle bir medeniyeti gerçekleştireceğini bütün Müslümanlara ilan ediyordu. Demek olması gereken şey, bir taraftan hakiki imana ulaşmak, diğer taraftan hicret edebilecek bir imana ulaşmak, hicret edebilmek, diğer taraftan cihada ulaşabilmek ve diğer taraftan hicret edenleri barındırabilmek ve yardımcı olabilmek. Bunlar gerçekleştiği zaman İşte o zaman yeryüzünde Müslümanlar arasında hem kardeşlik gerçekleşecek, Müslümanlar arasında diğer taraftan istikrar olacak ve ekonomik olarak da rahatlayacaklar. Allah Azze ve Celle bu işin sırrını ve kurallarını bize açıklıyordu. Bunlar gerçekleştiği zaman Müslüman bir ümmet meydana geldiğinde işte bu gibi menfaatlere sahip olacaksınız. Diğer taraftan eğer ümmet olamayacak olursanız, ırkçılık yapacak olursanız, o zaman feşele düşeceksiniz, yılgınlığa düşeceksiniz. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde öyle ifade ediyordu. Eğer kafirlere itaat edecek olursanız, eğer birbirinize düşecek olursanız, eğer isyan edecek olursanız, o takdirde yılgınlığa düşersiniz, o takdirde gücünüzü kaybedersiniz. Allah Azze ve Celle gücünüzü kaybeder, rüzgarınız kesilir buyuruyor. Eğer ittifak etmeyecek olursanız, eğer kardeş olmayacak olursanız rüzgarınız kesilir. Rüzgar yaratan Allah olduğuna göre, nasıl ki mesela bir gemi, yelkenli bir geminin rüzgarı kesildiği zaman denizin ortasında kalıverir ya, işte aynen öyle bu ümmet de meydanda kalıverir. Çünkü Allah öyle ifade ediyor. Birbirinize çekiştiğiniz zaman yılgınlığa düşeceksiniz, moraliniz bozulacak, aşağılık kompleksine kapılmaya başlayacaksınız, gücünüzü kaybedeceksiniz ve rüzgarınız kesilecek. İşte o zaman batının elinde kukla olacaksınız. Kıymetli kardeşlerim, kardeş olmanın bedelini ödemeye razı olmalıyız. Kardeş olmanın bedelini ödemedi Müslümanlar. Irak'ta zulüm yapıldı biliyorsunuz. Çeşitli yalanlarla, dolanlarla saldırdılar. Saddam dediler, saldırdılar. Kimyasal silah dediler, saldırdılar. Neler söylediler, hepsinin yalan olduğunu herkes biliyor. Mesela Orta Doğu'ya hakim olma meselesiydi. Mesele İslam'ı değiştirme meselesiydi. Mesele Müslümanları ılımlı hale getirme, Amerikan emperyalizmine karşı mücadele etmeyen Müslümanlar haline getirme, yeni bir medeniyet arzusu içerisinde olmayan, Batı medeniyetiyle uzlaşmış olan bir din meydana getirme, Büyük Orta Doğu projesinin en önemli hedefi bu olduğu çok iyi bilindiği halde Amerika Afganistan'ı vurdu, Türkiye yanında yer aldı. Amerika Irak'ı vurdu, Türkiye yanında yer aldı. Halbuki Kur'an ferman ediyordu. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler müminleri bırakıp da, kardeşlerini bırakıp da kafir dost edinmesinler. Mümin, mümin kardeşini bırakıp bunun bedelini ödemeye razı olacaktın. Kardeşliğin bir bedeli vardı. Bu bedeli ödemeye razı olamadın. Halbuki Kur'an diyordu ki her kim mümin kardeşini kardeş edinmemiş olur, kafirleri dost edinecek olursa, Irak halkını bırakıp da Amerika'nın yerinde yer alacak olursa, ve men yef'al zelik, her kim bunu yapacak olursa, feleyse minallahi fi şey, Allah'la arasında hiçbir dostluk kalmaz. Allah'la dostluğunuz biter. Halbuki belillahi mevlakum, Allah sizin mevlanız idi, Allah sizin dostunuz idi. Ente mevlana diyorsun her gün. Emene Resulünün sonunda, Rabbimiz sen bizim mevlamızsın diyorsunuz. Onun dost olmasını istiyorsunuz. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin, sen bizim mevlamızsın diyordunuz. Halbuki Allah size diyor ki, eğer kafirleri dost edinecek olursanız, o takdirde Allah'la aranızda dostluk kalmaz. Allah'la dostluk kalmazsa daha geride ne kalır? Allah senin dostun olmazsa, bütün dünya dost olsa ne ifade eder? Küçük aklınızla stratejiler geliştirmeye kalkmayın. Amerika'yla stratejik müttefik olduğunuzu zannetmeyin. Stratejik müttefik yalanını bırakın. Amerika'nın yeryüzünde iki tane stratejik müttefiki vardır sadece. İngiltere ve İsrail. Onun dışında Amerika'nın stratejik müttefiki yoktur. Sen kimsin de seni stratejik müttefik kabul edecek Amerika? Seni kullanır, ondan sonra peçete gibi atıverir. Amerika ile stratejik müttefik olabilmek için Amerika'nın istediği Orta Doğu'yla senin istediğin Orta Doğu aynı olmalı. Amerika'nın istediği Suriye ile senin istediğin Suriye aynı olmalı. Amerika'nın istediği Kıbrıs'la senin istediğin Kıbrıs aynı olmalı. Söyler misin bana, Amerika ile bütün bu meselelerde müttefik misin? Amerika ile stratejik müttefik olabilmek için Amerika'nın hedef olarak gördüğü her şey senin de hedefin olmalı. Böyle bir şey mümkün mü? Dolayısıyla müminler müminleri kardeş edinsinler. Mümin olmanın bedelini ödemeye razı olsunlar. Efendim diyorlar bazı kimseler. Ne yapsınlar? Mecburdular, Amerika güçlüdür. Halbuki hiçbir mezhepte bu caiz değil. Hiçbir mezhep buna cevaz vermiyor. Ed-darurâtu bihu mahzurat denilmiş fıkıhta. Zaruretler haramları mübah kılar. Sadece bu kadar değil ama. Nasıl ki hani bir adama demişler ya, neden namaz kılmıyorsun? Demiş ki Allah Azze ve Celle namaza yaklaşmayın diyor. Nasıl olur demişler, böyle bir şey olabilir mi? Evet demiş, göstereyim size demiş. Göstermiş, gerçekten de öyle söylüyor Allah. La takrabus salah, namaza yaklaşmayın. Ama devamında ve entum sukara diyordu. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. O kısmını görmek istemiyordu adam. İstediği kısmı görmek istiyordu. Şimdi bakıyorum da Müslümanlar da aynı ahlaka sahip olmaya başladılar. Ed-darurat tubihul mahzurat kaidesini yanlış kullanıyorlar. Zaruretler evet haramları mübah kılar ama kaidenin devamı var. Onu neden görmek istemiyorsunuz ki? Devamında diyor ki bi şarti ademi noksanihe anhe. Misalle açıklayayım size. Sizin kafanıza silahı dayasılar. Silahı dayasalar deseler ki Allah'ı inkar et, edebilirsiniz. Sizin kafanıza silah dayasalar, İslam'la alay et deseler edebilirsiniz. İçki iç deseler içebilirsiniz. Fakat sizin kafanıza silah dayasalar, şu adamı öldüreceksin deseler öldüremezsiniz. Şu kadının namusunu kirleteceksin deseler yapamazsınız. Çünkü Allah Azze ve Celle ona da hayat vermiştir, sana hayat verdiği gibi. Senin kardeşindir. Kardeş olmanın bedelini ödeyecek. Ölümü göze alacaksın orada. Orada zaruret o haramı mübah kılmıyor. Bütün mezhepler bunu söyler. Darurat tubihul mahzurat ama bi şarti ademi noksanihe anhe. Meseleyi saptırmayın. Allah Azze ve Celle size strateji göstermişti. Siz Allah'ın gösterdiği stratejiyi bıraktınız. Kendi kafanıza göre stratejiler geliştiriyorsunuz. Allah'ın stratejisinin dışında bütün stratejiler hüsranla sonuçlanmaya mahkumdur. Saddam'a oynanan oyun bize de oynanıyor şu anda. Kıymetli kardeşlerim, o noktaya da temas edip konuşmamı bitireceğim. Saddam'a şu oyun oynadılar. Amerika Saddam'a göz kırpmıştı. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki Amerika'nın Saddam'ın diktatörlüğünü yıkmak için geldiğini söyleyip duran gafiller ve hainler, onlar şu gerçeği saklayan hainlerdir. Saddam'ı başa getiren Amerika'nın kendisiydi. İran'da devrim olunca, İran devrimini bastırabilmek için, İran'a karşı savaştırabilmek için Saddam'ı başa getiren Amerika'nın kendisiydi. Saddam'ı diktatörlükle suçlayıp da Saddam'a bu layıktır diyenler, Saddam'ın da Amerika tarafından başa getirildiğini bilmiyorlar mı acaba? Yoksa hakikatleri gözümüzden kaçırmak mı istiyorlar? Amerika Saddam'ı hem başa getirdi, hem de ona ara sıra göz kırpıyordu. Filanları vur diyordu. Anlamadı. Kürtleri vur dedi, Halepçe'de 5000 Kürt'ü katletti alçakça. Kimyasal silahlarla, doğru, Amerika'nın tahrikleriyle. O kimyasal silahları kim vermişti? Amerika'nın verdiğini, Avrupa'nın verdiğini herkes biliyor. Amerika, Irak'ın elindeki kimyasal silahların miktarını nereden biliyor? Şu kadar kimyasal silah var diyorsan de, nereden biliyor miktarını? Çünkü kendisi vermişti. İran'a karşı kullansın diye vermişti. Saddam'a göz kırptı, Saddam Kürtleri vurdu. Saddam'a göz kırptı, Şiileri vurdu. Saddam'a göz kırptı, Kuveyt'i vurdu. Saddam'a göz kırptı, Türkiye'ye meydan okutturdu. Böylece etrafında bir tane dost kalmadı. Sonra geldi, kendisi Saddam'ı vurdu. Bir tane dostu kalmadığı için kimse de yardım etmedi. Zaten Müslümanlar da kardeşlikle bozulmuştu. Bu oyun şu anda Türkiye'ye oynanıyor. Aynı oyun şu anda Türkiye'ye oynanıyor. Kıymetli kardeşlerim, yıllarca İslam'la savaşanlar bilsinler ki Türkiye'nin bölünmesi tehlikesi ciddi bir tehlike olarak önümüzdedir. Dün Irak'ta bölünme diye bir şey söz konusu değildi ama bugün hallerini görüyorsunuz. Türkiye'nin bölünmesini istemiyorlarsa Allah'la savaşanlar, İslam'la savaşanlar, onlar bile eğer memleketlerinin bölünmesini istemiyorlarsa İslam'a sarılmak zorundadırlar. Çünkü İslam gibi bir çimento bulunmadı ve bulunmayacaktır. Onların çimento zannettiği ırkçılık yakın bir zamanda çimento olmadı ve su olduğu anlaşıldı. Irkçılık daha beter böldüm insanları. Siz imanı kaldırıp da onun yerine ırkçılığı koyduğunuz zaman bir şey koymak zorundasınız tabii ki. İman kardeşliğini kaldırdığınız zaman yerine bir şey koyacaksınız. Neyi koydular? İmandan başka ne vardı? İmandan başka sadece ırkçılığı koyabilirlerdi. Irkçılığı koydular. Ulusalcılığı koydular ya da, halbuki o onları daha da çok böldü. Kısa bir zaman sonra başka ırkların hareketleri ortaya çıkmaya başladı. Kardeşlik bozulmaya başlandı. Herkes kendi ırkıyla övündükçe kardeşlik bozuldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, asabiyete, yani ırkçılığa çağıran bizden değil, ırkçılık uğrunda savaşan da bizden değil, ırkçılık uğrunda ölen de bizden değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir davanın dava olmayacağını ilan ediyordu Müslümanlara. Hiçbir şekilde Müslümanlar bu şekilde kardeş olamazlardı. Muaz bin Cebel'in dediği, rivayet ettiği hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbirini Allah için sevenlere arşın etrafında koltukların konulacağın ve onların yüzleri kıyamet günü ayın 14'ü gibi parlayacağını ifade ediyordu. Bunlar Allah için birbirini sevenler, Allah için ziyaret edenler, Allah için bunlar birbirlerine ikramda bulunanlar. Bunlar kıyamet gününden, başka rivayetlerde Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı o günde, sadece Allah'ın gölgesinin olduğu o günde Allah Azze ve Celle onları kendi gölgesinde gölgelendirir. Kimlerdir onlar ya Resulallah denildi. Onlar Allah için birbirlerini sevenler, hiçbir akrabalık olmadığı halde, hiçbir maddi menfaatler olmadığı halde birbirlerinde, yine de onlar birbirlerini Allah için seven, Allah için ziyaret edenlerdir buyurdu. Bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki, Allah bir meleği insan kılığında bir Müslümanın önüne çıkartır. Melek bazen önünüze çıkmış olabilir, haberiniz olmamış olabilir. Bazen nasıl ki şeytan insan kılığına giriyorsa, aynı şekilde melekler de onlardan Allah'ın izin verdikleri, İnsan kılığına girer ve karşınıza çıkar. Ve işte Allah'ın meleklerinden birisi bu şekilde bir Müslümanın karşısına çıkmış ve ona diyordu ki, nereye gidiyorsun? O, falan kardeşimi ziyaret etmeye gidiyorum diyordu. Melek ona diyor ki, onunla aranda bir akrabalık var mı? Hayır dedi adam. Onunla bir menfaat ilişkin mi var? Alıp vereceğin mi var? Ondan dolayı mı gidiyorsun? Hayır dedi. Ben sadece onu Allah için seviyorum. O yüzden gidiyorum onun yanına. Onun için ziyaretine gidiyorum. Melek ona der ki, sen nasıl onu Allah için seviyorsan, Allah da seni o şekilde seviyor. Sen imanın tadını almak istiyorsan Allah Resulü'nün söylediğini yapacaksın. Onun haber vermiş olduğu üç şeyden birisi de buydu. Sevdiklerini Allah için seveceksin. Sevdiğini Allah için sevmediğin müddetçe, nefret ettiklerinden de Allah için nefret etmediğin müddetçe, şunu bilesiniz ki hakiki iman erişmiş olamazsınız. Şunu bilesiniz ki imanın iki yönü var. Sadece merhamet yok imanda. Sadece sevgi yok. Aynı zamanda buğuz da var. Allah için sevmek yeterli gelmiyor. Allah için buğuz da edeceksiniz. Bir taraftan Allah için seveceksiniz. Bir taraftan Allah için buğz edeceksiniz. Ve kıymetli kardeşlerim, neden kafirlerle diyalog yapılıyor da, neden Müslümanlar arasında diyalog mevcut değil? Neden ehli kitapla diyalog yapılıyor da, neden müminler arasında diyalog mevcut değil? Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde neden mevcut değil? Müslümanların hakiki kardeşler olabilmesi, Kur'an'a dönüş yapmalarıyla mümkündür. Ümmeti kucaklayacak bir anlayış geliştirmeleriyle mümkündür. Karşısındakinin bir sürü Allah'ın ve Resulünün razı olduğu yönleri olan, belki bir iki hatası olan kardeşi olduğunu bilmesiyle mümkündür. Bediüzzaman'ın da dediği gibi, kardeşinde bir sürü ortak noktanız var. Müslümanın Müslüman'da, Müslüman ile bir sürü ortak noktası var. Rabbi bir, peygamberi bir, ahlakı bir, bir sürü birler var. Fakat belki bu arada bazı ortak olmayan noktaları olabilir. Bir sürü birlerin hatırına o farklı olan noktalar da görmezden gelinmeli. Ama bunun başarılabilmesi için müminler Kur'an'a sarılmalıdırlar. Kur'an'ı kısmen terk etmiş durumdalar. Bir araya gelecekler ve ilmi şekilde meselelerini münakaşa edecekler. Bir araya gelecekler. İslam'ın, İslam hizmetin metodunu konuşacaklar. Bir araya gelecekler. Yalnızca nasılsın, iyi misin demeyecekler. Aynı zamanda İslami meseleleri münakaşa edecekler. Hakkın ortaya çıkmasını bu şekilde sağlayacaklar. Kıymetli kardeşlerim, müminler arasından böyle bir kardeşlik zuhur etmeden Allah'ın rahmeti de üzerimize tecelli etmeyecek. Müminler ne kadar kardeş olurlarsa Allah'ın rahmeti de o kadar üzerimize yağmur gibi yağacak. Ne kadar gerçekten birbirimizi bağışlayabilirsek, ne kadar gerçekten kardeş olabilirsek, gerçekten ne kadar kardeşliğin faturasını ödeyecek kadar kardeş olabilirsek, Allah'ın rahmeti de o kadar üzerimize olacak. Sözlerimi bu şekilde bitiriyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Günümüzde şöyle sorular var. Birkaç soruya cevap vereyim. Günümüzde dinler arası diyalog adı altında İslam'da bir tebliğ metodu var. Sizce İslam tebliğ edilirken böyle bir metot uygulanmalı mı? Yoksa neden veya İslam'ı örneğin bir Yahudi'ye veya diğer bir Müslüman olmayan kardeşler insanlara nasıl anlatılmalı? Tebliğ metodu nasıl olmalıdır? Kıymetli kardeşlerim,
İslam'da tebliğ metodunun nasıl olduğu gayet açık meydandadır. İslam hiçbir zaman kafirle dini meselelerde diyalog yapmaz. Çünkü bizimki Allah'tandır. Onlarınki kendi kafalarından uydurduklarıdır sadece. Şu anda yeryüzünde var olan en eski İncil 4. asra ait. İsa'dan 3-4 asır sonrasına ait. Ve yüzlerce İncil yazıldı. Hiçbiri birini tutmaz. Yüzlerce İncil içerisinden 4 tanesini seçtiler. İsa Aleyhisselam'ın konuştuğu lisan ile mevcut olan bir tane İncil mevcut değil dünyada. İsa Aleyhisselam Aramca, Süryanice konuşuyordu. En eski İncil Yunanca'dır. Kim rivayet etti belli değil. Kim kimden aldı rivayet etti belli değil. En eski yazılmış İncil'ler Markos, Matta, Luka, Yuhanna İncil'leri İsa'dan 70-80 sene, 100 sene sonra yazıldı. Kimden aldı da yazdılar belli değil. Ravileri belli değil. Söyler misiniz bana? Hem bilim tarafından yanlışlıkları ispat edilmiş, hem de diğer taraftan hiçbir tane yeryüzünde asli nüshası mevcut olmayan, kimin kimden rivayette bulunduğu bile belli olmayan bu kitaplar, Allah Azze ve Celle bunların yerine bize Kur'an'ı indirmişken biz onlarla din mevzuunda nasıl bir diyalog yapabiliriz? Bu dini ben kendim yazmamışım ki bir tarafını kırpayım. Ama onlar istedikleri tarafını kırpabilirler. Bu benim eserim değil ki ben kırpayım. Neden adına dinler arası diyalog dediler? Böyle bir şey mümkün mü? Dindarlar arası diyalog demediler adına. Neden? Dinler arası diyalog dediler. Şimdi bazıları bunun dindarlar arası diyalog olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar. Neden peki öyle demediniz adına? Hayır, bu dindarlar arası diyalog değil. Bu gerçekten dinler arası diyalog. Söyle, şimdi bana söyler misiniz? Dinlerin ittifak etmesi bir alanda itikadi meselelerde mümkün mü? Hazreti İsa Aleyhisselam ya ilahtır ya değildir. Hazreti İsa Aleyhisselam ya Allah'tır ya insandır. Bunun ikisinin arasında bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil. O halde dinlerin arasında diyalog da mümkün değil. Ve kıymetli kardeşlerim, iyi niyetli bazı kimseler dinler arası diyaloğun bir tebliğ aracı olduğunu zannediyorlar. Ve bu diyalog toplantılarında İslam'ı anlattığını, bizim hocalarımızın, bu toplantıya katılanların İslam'ı anlattığını zannediyorlar. Aldanıyorlar. Böyle bir şey yok. Ben size satır satır göstereyim. Diyalog taraftarlarının yazmış olduğu, profesörlerinin yazmış olduğu kitaplarda aynen şöyle söylüyorlar. En güzel dinler arası diyalog, dinin hiç konuşulmadığı diyalogdur diyorlar. Dinin hiç konuşulmadığı diyalog. Peki bu toplantılarda o zaman ne konuşulacak? Demek ki başka hedefler var. Demek ki başka hedefler var. Nedir bu hedefler? Bir, Amerika bir taraftan vuruyor, bir taraftan diyalog diyor. İslam aleminde oluşan nefreti azaltmaya çalışıyor, havamızı alıyor. Tıpkı bir tencerenin havasını nasıl alırsınız? Aynen öyle. Öfkeyi azaltıyor. İki, İslam'ın içini boşaltmak istiyor. Hristiyanlarla diyalog derken İslam'ın bir takım ölçülerinin, değerlerinin, kurallarının, kanunlarının kaldırmamızı bekliyor bizden. Onlarla uzlaşabilmek için bir takım şeyleri kaldırmak zorunda kalacağız. Uzlaşabilmek için mecburen bir takım şeyleri örtbas etmek zorunda kalacağız. Misal mi? Size misalini vereyim. Söyler misiniz bana? Ehli kitaptan olanlar peygamberimizi kabul etmemiş, Kur'an'ı kabul etmemiş, Hazreti İsa'yı Allah demiş olan adam Sırat köprüsünden geçebilir mi? Cennete girebilir mi?
şu anda diyalog taraftarlarından birçokları ehli kitabınla cennetlik olabileceğini söylemeye başladılar. Ve mesela yine gösterebilirim, internetteki adresini verebilirim, isteyen girip bakabilir. Ammentü'de müttefikiz dediler mesela. Hristiyanlarla, Yahudilerle Ammentü'de müttefikiz dediler. Söyler misiniz? Böyle bir şey var mı? Bizim Ammentü'müz belli, anlatmaya gerek yok. Bizim Ammentü'mizde Allah'a ortak koşmadan iman etmek var. Ve bütün peygamberler ve bütün kitapları kabul etmek var. Onların Ammentü'sünde Hazreti İsa Tanrı'dır. Onların Ammentü'sü 12-13 maddedir. Açın, dinler tarihi kitaplarına bakın, göreceksiniz. Onların Ammentü'sünü okuyun, göreceksiniz. İlk maddesi, baba olan Tanrı ve onun oğlu olan İsa'nın Tanrılığına inandığıma diye başlar. İsa'nın Tanrılığına inandığıma, Pilatus zamanında çarmıha gerildiğine ve öldüğüne diye devam eder. Aşağıda Ruhul Kudüs'ün de Tanrılığına inandığıma der. Üç ilaha inandığını söyler. Bizim amentümüz böyle mi? Bizim amentümüzde Ruhul Kudüs ilah mı? Bizim amentümüzde İsa ilah mı? Ve onlar peygamberimizi kabul etmiyor. Biz bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Nasıl oluyor da amentüden müttefik oluyoruz? Kur'an'ımızı kabul etmiyorlar. Namazımızı, yani gerek imanın şartları, gerek İslam'ın şartları, hiçbirini kabul etmiyorlarken nasıl müttefik oluyoruz? Biz nerede müttefikiz yani? Bu dinden bir taviz değil midir? O zaman ehli kitap da cennete girecekse, bazı kimseler, bazı Müslümanlar, bazı gençler, bazı İslam'ı bilmeyen insanlar şöyle derlerse ne yapacaksınız? Madem ki ehli kitap da cennete giriyorsa, o takdirde namazsız, niyazsız cennete girmek mümkünse, oruçsuz, haçsız, zekatsız cennete girmek mümkünse, zina etsen de, hırsızlık yapsan da vesaire, bütün bunlar yapsan da İsa yalnız Tanrımdır dediğin zaman, bütün günahların bağışlanıyorsa ve cennete giriyorsan, o zaman biz neden namaz kılalım derler de, onlar da Hristiyan olmayı tercih ederlerse ne yapacaksınız? O zaman ne yapacaksınız? Kıymetli kardeşlerim, dinler arası diyalogda tebliğ mebliğ yok. Onun hedefleri başka. Üçüncü bir hedefi misyoner faaliyetlerinin arttırmaktır. Siz bir defa el sıkıştınız mı onlarla, toplantılarda görüşmeler yaptığınız zaman, artık onlar size misyoner gönderdiklerinde siz buna karşı koyamazsınız. Bir defa el sıkışmışsınız, diyalog demişsiniz, kucaklaşmışsınız. Onlar size on binlerce misyoner gönderdiler. Ve bakın mesela diyalog taraftarı olan, bunlar benim kardeşim, ben onlara bir şey demiyorum. Benim onlara dediğim şu, evet, diyalog taraftarı olan bazı kimselere, bazı kimseler hain dediler, misyoner dediler, gizli kardinal dediler, dediler de dediler. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben diyalog yapanları da kardeşim olarak görüyorum ve diyorum ki yanlış yapıyorsunuz. Sizin niyetiniz iyi. Ben sizin niyetinize inanıyorum. Fakat gavurun niyeti hiç iyi değil. Bunu bilmenizi istiyorum diyorum ben. Yoksa ben sizi hıyanetle falanla filanla suçlamıyorum. Ben diyorum ki siz onlarla kucaklaştığınız zaman bundan biz zararlı çıkacağız. Ve bunlar samimi de değiller. Eğer samimi iseler diyalogtan, bunun şartları var. Bunun şartlarından birisi şudur. Amerika Orta Doğu bölgesinden defolup gider. Ve İslam aleminden ve özellikle Irak ve Afganistan halklarından özür diler. Ve tazminatını öder. Her öldürdüğü insan için tazminatını da öder. Yıktığı, yaktığı şehirleri yeniden imar eder. Özür diler defalarca. Ondan sonra eğer gelin görüşelim, dinler arasında ilmi müzakereler yapalım derse, işte o zaman doğru olabilir. İlmi müzakereler doğru olabilir. Dinler arası diyaloğa misilleme olarak Ben diyorum ki dinler arası ilmi müzakereler yapılsın. Bizim alimlerimiz de onların alimleri konuşsunlar, tartışsınlar. Biz bundan korkmuyoruz. İki kere ikinin dört ettiğini savunuyoruz biz. Biz doğruyu savunduğumuza göre tartışmaktan korkmuyoruz. Yemek yiyen İsa Tanrı olamaz kardeşim. Bir kadından doğan bir insan Tanrı olamaz. Tuvalete giden bir insan Tanrı olamaz. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَكَانَا يَكُولَانِ تَعَامٍ. Annesi Meryem de kendisi de yemek yerlerdi. İlah olabilir mi? Yemek yiyen acizdir. Yemek yiyen defa hacete gider. İlah olabilir mi? Biz tartışmaktan çekinmiyoruz. Fakat diyalogda tartışma filan yapılmıyor. Diyalogda ilmi bir münazara yapılmıyor. Ha şimdi bunu tebliğ yöntemi olarak görenler, bunlar diyalogda neyin konuşulduğunu bilmeyen kardeşlerim. Bunlar sanıyorlar ki diyalogda tebliğ yapıyoruz biz bunlara. Biz tebliğ filan yapmıyoruz. Diyaloğun sonucunda belki Türkiye'yi tanıtıyorsunuz biraz. O kadar. Türkiye'yi tanıtmak tebliğ ise ben bunu kabul etmiyorum. Nasıl tebliğ edeceğiz efendim? Peygamberler nasıl tebliğ ettiyse öyle tebliğ edeceğiz. Biz onlarla ortak noktalarımız varmış gibi ya da onların da bazı doğruları varmış gibi, onlar da doğru olabilirmiş gibi bu tarzda bir diyalogla değil, biz diyeceğiz ki gelin buraya, gelin buraya. La a'budu ma ta'budun. Ben tapmam senin taptığına. Gel buraya. Lekum dinukum veliyedin. Biz onu buraya davet ederiz. Biz oraya doğru gitmeyiz. Efendim diyorlar, peygamberimiz Ebu Cehil'in ayağına kaç defa gitti. Ben de gideyim, sen de git. Mesela bu değil ki. Ebu Cehil'lerin ayağına gitmek başka bir olay. Efendimiz gidiyordu, ona İslam'ı anlatıyordu. Biz de gidelim ayaklarına İslam'ı anlatalım. Diyalog İslam'ı anlatma faaliyeti değil. Artık bunu anlamalısın. Bu bir siyasi proje. Bu proje gündemde olduğundan beri misyoner faaliyetler çığ gibi büyüdü. Türkiye'yi bölme faaliyetleri de çığ gibi büyüdü. Misyonerlerin en fazla el attığı kesim Aleviler ve Kürtler. Bunlar esasında Hristiyanlığı yaymak da değil sadece. Ülkeyi bölmek, Kürt-Türk düşmanlığı meydana getirmek de istiyorlar. Hep o alanda çalışıyorlar. Onun için biz peygamberlerin tebliğ ettiği gibi tebliğ etmeliyiz. Konumuzun dışında bir soru var. Kur'an-ı Kerim hiçbir mazeret olmadan uzanarak veya ayak uzatılarak okunabilir mi? Kıymetli kardeşlerim, sahabe-i kiramdan bazıları buna benzer şekillerde Kur'an okuduğuna dair rivayetler vardır. Fakat Müslümanlar daha adaplı, daha edepli olmalıdırlar. Kur'an'a daha hürmetkar olmalıdırlar. Kur'an-ı Kerim onun yüksek sayfelerde olduğunu ifade ediyor bize. Tertemiz sahifelerde ve yüksek âli bir mekanda olduğunu bize ifade ediyor. Dolayısıyla Müslümanların da Kur'an'ı saygı içerisinde tutmaları, o şekilde okumaları, istifade etmeleri için de şarttır. Aksi halde istifade de edemezler. Yattığı yerde Kur'an okuyan bir insan Kur'an'dan ne kadar istifade edecek? Fakat Efendimizin bazen geceleyin yatmadan evvel Ayet-el Kürsi'yi yattığı yerde okuyup üzerine üflediğine dair rivayetler vardır. Allah'ı yattığımız yerde zikredebileceğimize dair Kur'an'da ayet vardır. Onlar ki kıyamdayken, otururken, yanları üzerinde yatarken Allah'ı zikrederler buyuruyor. Fakat bu Kur'an elinde olarak değil, ezberden. Çünkü Kur'an'ın kendisi bu normal bir sayfa değil. Normal bir kağıt değil bu. Kur'an üzerine basıldığı andan itibaren normal bir kağıt olmaktan çıkar. Mesela şu kağıda para basarsanız artık o paradır. Parayla para olmayanın farkı nedir? devletin mührü olduğu zaman üzerine para sayılıyor o. Aynı şekilde bu bir kağıt parçası değil. Allah'ın kelamı bunun üzerine yazıldığı andan itibaren bu artık saygıya layık olan bir kağıttır. Bu artık öyle kağıt parçası değil. Bu bir kitaptır artık. Onun için Kur'an'a karşı hürmetli olmak, o şekilde okumak insanın istifade etmesini sağlar. İslam'a davet etmek farz mıdır? İslam davasının sancısını çekmek günümüze nasıl olmalıdır? İslam'a davet etmek ehli olanlar için farzdır, farz-ı kifayedir. Ehil olanlar İslam'a davet etmekle mükelleftirler. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Sizden bir teşkilat bulunsun. Ümmet kelimesi önde gidenler demek. Ümmet. Bu ümmete, bu peygamberimize iman edenlere daha doğrusu ümmet denildi. Neden? Çünkü bunlar insanlığın önünde gireceklerdi. İnsanlığa öncü olacaklar, önde gidenler. İmam kelimesiyle aynı kökten geliyor. İmam da hemze ve mim ve mimle yazılır. Ümmet de aynı şekilde iki mimle, hemze ve iki mimle yazılır. Aynı kökten geliyor. Ümmet de imam gibi önde gidenler demek. Ümmet önde gidecek ve sizin içinizden, bu ümmetin içinden ayrıca bir ümmet bulunsun diyor Kur'an. Bu ümmet zaten insanlığın ümmeti, insanlığın öncüsü. Bu ümmetin de içinden bu ümmete öncülük yapacak olan öncüler, ayrı bir ümmet daha bulunsun. Buna kısaca irşat teşkilatı diyebiliriz yani. Ulema heyeti diyebiliriz yani buna. İçinizden İslam davetçileri ordusu bulunsun. Bunun teşkilatını hazırlayın. Bunun mekteplerini hazırlayın. Yazıklar olsun Müslümanlara. Radyo kurdular, televizyon kurdular. Gazeteler, dergiler çıkardılar. Hatta parti kurdular. Kurdular da kurdular. Dergiler, okullar, dershaneler açtılar. Yurtlar, binalar, vakıflar, dernekler kurdular. Medreseler kurmadılar ama. Buralarda kültürel faaliyetler yaptılar. İlim adamı yetiştirmediler. Aydın alimler yetiştirmediler. Davetçiler ordusu yetiştirmediler. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ ayetinde min harfi cerri tecrid içinde olabilir, tabiat içinde olabilir. Yani Allah Azze ve Celle içinizden bir ümmet bulunsun diyor. Bu ümmet, bütün hepiniz bu ümmet içinde olun, davet edin manasında olabileceği gibi içinizden bir kısmı manasına da gelebilir. İçinizden bir kısmı irşatçı olsun, irşat teşkilatının elemanı olsun. İçinizden bir kısmı bu görevle görevli. Peki diğerleri ne yapacaklar? Bir kısmı İslam aydın alimleri oldu, İslam davetçileri oldu diyelim. Peki diğerleri ne yapacaklar? Diğerlerinin vazifesi de onlara zemin hazırlamak. Onlar için onların medresesine halı bulmak, onların medresesine erzak bulmak, onlara medrese kurmak, hocayı bu işlerle uğraştırmamak, talebeyi erzakla uğraştırmamak, halıyla, kilimle, elektrik su parasıyla uğraştırmamak, onların vazifesi de budur. Ümmet olmak istiyorlarsa, irşat teşkilatının içerisinde bir fert olmak istiyorlarsa, onlar da o şerefe nail olmak istiyorlarsa, onlar da o teşkilatı kuracaklar. Kendisi o davetçilerin içerisinde olamayabilir. Zaten her insan davetçi olacak olsa diğer işleri kim yapacak? Elbette ki bazı insanların davetçi olması, bir kısmının daha başka işlerle uğraşması gerekecek. Ama hepsinin de aynı sevaba sahip olabilmesinin yolunu Allah bize gösteriyor. Peygamberimiz bir seferinde savaşa giderken buyurmuştu ki şu anda evlerinde oldukları halde sizinle beraber sevabı paylaşan kardeşleriniz var. Medine'dedirler. Kendi evlerinde su içiyorlar, yemek yiyorlar. Ama onlar sizin sevabınıza ortaktırlar. Nasıl olur ya Resulallah denildi? Çünkü dedi onlar sizin namusunuzu koruyorlar. Onlar size alp buldular, kılıç verdiler. Onlar askerin teçhizatını sağladılar. Ve onlar şu anda Medine'yi koruyorlar. Onlar sizin cihat sevabınıza ortaktırlar. Annem öyle, kendisi İslam davetçisi olmadığı halde çocuğunu İslam davetçisi yapan veya çocukların İslam davetçisi olabilmesi için kendine düşen vazifeleri yerine getirenler, işte onlar da o ordunun İslam davetçileri ordusunun içerisindedirler. Bu bir farz-ı kifaye olan ibadettir. Bu görev yapılmadığı takdirde bütün Müslümanlar günahkardırlar. Bakınız, farz-ı kifaye demek ne demek? Mesela şurada bir ölü var diyelim, bir Müslümanın ölüsü. Onu bazı insanlar namazını kılmak zorunda. Kılmazsa hiç kimse, bütün ümmet günahkar olur. Mesela Müslümanların doktora ihtiyacı var, mühendise ihtiyacı var, öğretmene ihtiyacı var. Yeterli sayıda doktor, mühendis, öğretmen neyse yetiştirmezlerse hepsi günahkar olurlar. Onun zeminini hazırlamak zorundalar. Altyapısını yapmak zorundalar. Aynı şekilde bütün ümmeti kuşatacak kadar, bütün her tarafta İslam'ı anlatabilecek kadar İslam davetçileri yetiştirmedikleri müddetçe hepsi günahkardırlar. İstedikleri kadar yurt yapsınlar. Yurtların içi eğer boşsa, o yurtlarda adam yetiştirilmiyorsa, binaların, taşların ne önemi var? Eğitim projeleri elimizde yoksa, aydın alimler yetiştirmiyorsak, o yurtların ne önemi var? Bu yurtlar otel gibi kullanılıyorsa, talebeler yalnızca okula gidip geliyorlar, bunun için kullanılıyorsa, sonuçta ihtiyacımızı karşılayacak, bu ümmete motor olacak, motor gençler yetişmiyorsa, bütün ümmet günahkardır. Çünkü Allah bu ümmeti yeryüzünde hakim olsunlar diye yarattı. Hakim olabilmek, adaleti sağlayabilmek ancak İslam davetçileri yetiştirmekle mümkündür. En zeki çocuklarınızı bu işe yönlendireceksiniz. En zeki kardeşlerinizi, kafası çalışmayanı ne diye gönderiyorsun medreseye? En zeki çocuğunu göndereceksin. Zeki talebeleri bulacaksın. Zeki olmayan adama 10 defa anlatsan anlamıyor. Zeki adam 1 defa da anlıyor. Bu ümmetin kısa zamanda mesafe alması lazım. Bizim zamanımız az. İşlerimiz çoktur. Kısa zamanda mesafe alabilmek için en zekilerimiz bu işe yönlendirilmelidir. İmam-ı Azam nasıl İmam-ı Azam oldu? Süper zeka olmasaydı İmam-ı Azam olabilir miydi? İmam Ahmet 750 bin hadis ezbere biliyor. Süper zeka olmasa olabilir mi? Bilebilir mi? Bediüzzaman zeki olmasa, Hasan el-Benna zeki olmasa, Seyyid Kutup zeki olmasa, şu yaptıkları hizmeti yapabilirler miydi? Zeki çocuklarınızı gönderin. Bir taraftan beşeri ilimleri okusun ona karşı değiliz. Ama içimizden bazıları beşeri ilimleri okumuş olsalar da kendisini İslam'a adamalıdırlar. Kendilerini vakfetmelidirler ve onlar ömürlerini bu işe adamalıdırlar. Başka işle uğraşmamalı ve profesyonelleşmelidirler. O zaman beşeri tahsili neden görecekler? Beşeri tahsili görmelerinin sebebi İslami ilimleri daha iyi anlayabilmeleri içindir. İslami ilimleri daha iyi anlayabilmek için matematik de bilmek lazım, fizik de bilmek lazım. Matematik, fizik, kimya okumamış adamın zekası çok açılmaz. Bu ilimler zekayı açar. Onun için bu ilimler de okumalı, fakat içimizden bazıları profesyonelleşmeli. Çünkü İslam düşmanları profesyonelce çalışıyorlar.
Onların tek işi bu. Bir sürü eleman hem de. Dolayısıyla bir yere varmak istiyorsa Müslümanlar artık içlerinden profesyoneller yetiştirmelidirler. Amatörler de olacak tabii bu arada. Amatörlerin vazifesi başka. Amatörler, onların görevi ayrı. Ama mutlaka uzmanlar olmalı. Kız çocuğunu okutmak günah mı? İslam'ı da yaşıyorlar ama okula gidip gelirken başlarını açıyorlar. Baş açmak haramdır kardeşim. Ben sana doğruyu söylüyorum. Hiç eğip bükmeden. İslam'ın görüşü budur. Kim konuşuyorsa kendi kafasından konuşuyor. Allah başörtüsünü farz etmiş mi etmemiş mi? Etmiş. Şimdi bu zamanda farz değil, başını açar ne yapsın okula gidebilir diyen neye göre söylüyor bunu? Bir delil lazım yani. Başörtüsünün farziyeti kesindir. Buna delile bile gerek yok. İcma var zaten bu hususta. Bütün ümmeti Muhammed 1400 yıldan beri icma etmiştir ki hatta eski dinlerde bile başörtüsü vardır. Rahibeler bile örtünürler. Dolayısıyla bunu ispat etmeye bile gerek yok. Ama şu zamanda başını açarak okula gidebilir diyen adamın delile ihtiyacı var. Hangi delille bunu söylüyor? Göstersin bakayım delilini görelim yani. Yani bu fıkıh kitapları bir tek onların okuduğu kitaplar değil yani. Bu kitaplar biz de okuduk, neresinde yazıyor bir görelim bakalım yani. Hangi mezhebe göre caiz diyorlar? Efendim ilim farzdır diyorlar. Hangi ilim farz? Ne kadar farz? Bir kere ilim farz değil. İlim bir Müslümanın kendisiyle ilgili öğrenmek zorunda olduklarının öğrenmesi farzdır. İlim iki türlü yani. Birisi farz-ı kifaya, birisi farz-ı ayn. Farz-ı ayn olan ilimler her Müslümanın bilmek zorunda olduğu İslam'ın temel meseleleri, helalleri, haramları bilmek zorundadır. Bunları öğrenmemiş, farz-ı ayn olan ilimleri tahsil etmemiş, farz-ı kifaya olan ilimleri öğreniyor. Sen farz-ı aynları öğrendin mi? Asıl farz olamamış işte. Öbürü farz-ı kifaya. Yani meselenin bir diğer yönü de şu. Kısaca anlatmaya çalışıyorum. Meselenin bir diğer tarafı da şu. İslam'da farzlar mı önemlidir, haramlar mı önemlidir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki ben size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince yapın. Mestata'tum diyor. Gücünüz yettiğince yapın. Ama sizi bir şeyden nehyedersem, yasaklarsam kaçının diyor. Gücünüz yettiğince kaçının demiyor. Emredersem yapın ama gücünüz yettiği kadar. Fakat haram etmişsem, haram demişsem ondan kesinlikle kaçınacaksınız. İslam alimleri bu hadisten şu hükmü çıkarmışlardır. Demek ki İslam'da haramlar farzlardan daha önemlidir. İslam'ın haramlara karşı hassasiyeti farzlara karşı hassasiyetinden daha fazladır. Mesela bir insan size dese ki şu kumarı oynamazsan namaz kılmana müsaade etmem. Mesela siz o kumarı oynayamazsınız, o namazı da kılamazsınız. O farzı yapabilmek için o harama giremezsiniz yani. Çünkü namazın kazası mümkün ama o günaha bir defa girmişseniz günah işlemişsinizdir. Bitti. O halde diyelim ki farz olsaydı bile ilim, bugünkü okullardaki ilimler, matematik, fizik, diyelim ki farz olsaydı, ki farz değil, bunu açıkça söyleyebilirim, bu farz-ı kifayedir sadece, farz-ı ayn değil. Eğer farz-ı ayn olmuş olsaydı, buradaki, bütün dünyadaki bu ilimleri okumamış insanlar hepsi günahkar olması lazım. Bir farzı terk ettiklerinden dolayı günahkar saymamız lazım. Böyle bir şey mümkün mü? Siz bütün Müslümanlara doktor olamamış, mühendis olamamış, avukat olamamış, ne bileyim ben kimyacı, fizikçi olamamış bütün Müslümanlara siz günahkar diyebilir misiniz? Demek ki bu ilimler farz-ı ayn değil. Farz-ı kifaye. Yani bir kısmı yapsa yeterli oluyor. Zaten bu işi bilen bir sürü insan var memlekette. Ben Müslümanların yine de bilim üzerinde durması gerektiğine inanıyorum. Ama harama girerek olmaz diyorum ben. Yani bunun için delil lazım. Bana delil göstersinler, kabul edeyim. Şu delilden ötürü bugün caizdir desinler, baş açma, kabul edeyim. Hangi delili gösteriyorlar? İlim farzdır diyorlar. Bu yanlış bir kere. Efendim ne yapalım, mecburuz diyorlar. Bu da yanlış yani. Hiçbir kitapta ben ne yapalım diye bir delil görmedim yani. Ne yapalım diye bir delil olmaz yani. Böyle bir şey mantıklı değil. Ve ben bu kardeşlerimize diyorum ki gelin sizi okula sokmayanları pişman edelim. Gelin siz Allah'ın emrine göre hiçbir başka niyetiniz yok. Biz biliyoruz, bizim de hanımlarımız, bacılarımız örtülü. Hiçbirinin öyle bir niyeti yok yani. Hepsi Allah emretmiş diye örtüyorlar, başka bir sebep yok. Onlar uydurduğu gibi sembol, membol falan filan değil. Bu sembolsa İslam'a sembol bu. 1400 yıldan beri sembol bu. Sembolse bunun sembolü yani, başka bir şeyin sembolü değil. Filan örgütün, filan bilmem cemaatin sembolü değil. Bu 1400 yıldan beri var yani. Gelin sizi okula sokmayanları pişman edelim. Nasıl? Gelin madem sizi okula sokmuyorlar. Gelin hoca hanım olun. Madem sizi doktor hanım yapmadılar. Öğretmen hanım yapmıyorlar. Madem memure hanım yapmıyorlar. Gelin hoca hanım olun. Gelin oturun, İslami ilimleri okuyun. Gelin her biriniz İslam davetçisi olun. Onları pişman edin. Mahalle mahalle gezin. Ev ev gelin, İslam'ı anlatın. Onları pişman edin desinler ki biz ne yaptık? Bunları başımıza bela ettik desinler. Bunlar keşke doktor olsa daha iyiydi desinler. Dedirtin bunları onlara. Ve bugün ben çocukluğumdan beri hizmetim içerisinde bir insanım. Ben bugüne kadar doktor hanımlardan, mühendis hanımlardan pek hizmet yapan görmedim. İslami hizmet yapan. Binde bir. Ona sözüm yok. Binde bir. Gerisi kendi özel hayatıyla meşguldür. Daha fazla para kazanmakla meşguldür. Daha rahat yaşamakla meşguldür. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani bu işin içinde olan bir insanız. Kimse kimseyi kandırmasın. Doktor hanımlar, mühendis hanımlar bunlar İslam'a hizmetle yaptıkları yok yani. Gene bugün kadınlar arasında hizmet yapıyorlarsa hoca hanımlar yapıyorlar. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Gene İslami ilimleri okuyanlar yapıyorlar. Öbürler bir şey yapmıyor. Sonra diyorlar ki efendim biz o makamları onlara mı bırakacağız? E sen o makama geldiğin zaman zaten sen de onun gibi oluyorsan ne farkın kaldı? Ne farkın kaldı yani? Adam seni eritiyor zaten. Sen olmuyorsun ki zaten. Sen o oluyorsun. Ne farkın kaldı ki? Sonra son olarak şunu söyleyeyim, bitiriyorum. Müslümanlar bu meseleyi sadece başörtüsü meselesi olarak görmemeliler. Başörtüsü sadece bir mesele. Fakat bu mesele çok daha fazla kolları olan bir meseledir. Bu İslami hareketle alakalı bir meseledir. Eğer Müslümanlar bu tavizleri vermeye alışırlarsa bunun sonu kötüye gider yani. Her sıkıştıkları yerde taviz verirlerse, taviz tavizi doğuruyor, daha büyük taviz. Ve bir gün geliyor, siz kendinizi tanıyamaz hale geliyorsunuz. Meseleye bir de bu yönden bakılmalı. Yani yalnızca başörtüsünün hükmü yönünden değil, aynı zamanda İslami hareketin stratejisi yönünden de bakılmalı. Allah kafire itaat etme, harama itaat etme buyurmuş. Bu bir haram. Haramda itaat olmaz. kim derse desin. Bu hususta işte şundan dolayı caiz olabilir falan filan diyenler hiçbir delile dayandıkları yok. Göstersinler delillerini. Başörtüsünün farziyeti kesindir, açmak haramdır. Haram şundan dolayı bugün helal olur diyenler delil göstersinler. Eğer delil yoksa haramlığı devam eder. Bu şekilde soruları bitirmiş oldum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun aleyküm.